1, 2, 3. Herkese merhabalar, sevgiler, tottiler, meslilerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine tam kadroyuz. Kıyıcı Hocam, ne habersiniz?
Herkese merhaba. İyiyiz abi, şükür. Uğraşıyoruz valla. Siz ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok?
Vallahi abi, sokaklarda dolanmaktan, top oynamaktan falan ben biraz hastayım.
Evet,
Sen de pek iyi değilsin.
dün biraz sen zaten çok soğuk bir havada maç yapma gafletinde bulundun.
Aynen.
Burnum da tıkalıydı. Oraya gittim.
Bir çekimden sesim çok kötü çıkmış.
Ben de bayağı bir Türk kahvesi, soda, işte hafif alkol ve filtre kahve karıştırdım. O da bayağı mideyi zorladı. Ben de biraz şeyim yani. Tatlı sıkı.
O yüzden olabildiğince seri yakacağız. Fritz hocam, siz ne habersiniz?
İyi abi, iyi. Bıraktığın gibiyim. Maç kaç sizin?
Bizim mi? 8-6 mı? 11'e 9 mu, 11'e 8 mi, öyle bir şeydi. Yo, bir ara yine 4, ya 8 birden döndük ama tam dönemedik. 4-5 farkla yenildik.
Olsun. Olsun, ne yapalım.
Vallahi biz çok iyi takım değildik. Rakipler de iyiydi. Menüyü verelim. Derbi sakin geçti. Derbide konuşacak şey bulmakta biraz zorlanacağız gibi duruyor. Ama size sorularım var. Ondan sonra Galatasaray Adana Demir deplasmanında kazandı. Burada zaten bir Mertens konuşuruz. İnanılmaz bir top oynadı. Onun dışında hem planları konuşuruz, hem Galatasaray'ın 11'i konuşuruz, hem biraz Muslera konuşuruz. Beşiktaş Fener maçında da konuşacağımız birkaç oyuncu var bu arada. Onları da hazırladım. Sports benzer istatistiklerimiz hazır. İki tarafta da, iki maçta da onlar var. Ve esas gündem, yani bu iki maçı geçtikten sonra kalan gündem diyeyim, düşme potası. Düşme potasında bütün düşme ihtimali olan takımlar neredeyse sıkıntılı puan kayıpları yaşadı. Orada böyle bir garip durum var. Onları konuşacağız. Sonra fikstürümüze bakacağız. Sonra bir sürü güzel soru gelmiş. Onları yanıtlayacağız ve podcast'imizi kapatacağız. Diyelim, derbiyle başlayalım. Şimdi abi, Fenerbahçe bence 11-11 iken maç daha iyiydi. Yani İsmail sakatlanana kadar iyiydi diyeyim. İsmail sakatlandıktan sonra ben Fenerbahçe'yi beğenmedim. Yani 11'i onu hiç hissettiremediler rakibe. Ne pas temposu hızlıydı, ne sahayı enine boyuna bir genişlettiler. Yani Beşiktaş, Getson'un kuştaşa çarpsaydı iş dönecekti neredeyse. Beşiktaş'ın hiç canı yoktu, hiç iyi değildi. Ona rağmen neredeyse yani geri döndürüyorlardı. Cenk bir tane oturttu. Bir tane daha geliyordu. 10 kişilik Beşiktaş'a yine puan kaybı yapacaklardı. Ama 11-11 Fenerbahçe'yi gayet beğendim. Yani İsmail sağdayken ki Fenerbahçe'yi gayet beğendim. İlk 20 dakikada 10'a yakın şut, bayağı bir pozisyon, iyi bir baskı vardı. Beşiktaş'ta hiç kimseyi beğenmedim. El Musrati çok büyük çizik yedi bence taraftardan da. Ama şeyle özetleyebilirim ben maçı. Yani Musrati atıldığında ve İsmail sakatlandığında maçın asidi kaçtı ve hiç keyif bir daha geri gelmedi. Ama Fenerbahçe için tabii önemli bir galibiyet. Kıyıcı hocama şey soracağım. Abi, Fenerbahçe'nin bir Olympiakos üstü Sivas yüzünden bir pansumana ihtiyacı vardı. Sence bu galibiyet o pansuman oldu mu?
Yani çok pansuman denilebilir mi? Tabii derbi zaferi. Galatasaray puan farkını 7 maç pardon 7 puana çıkartmış, bir maç eksiğiyle geridesiniz. Beşiktaş'ın canı yok ama neticede geçtiğimiz haftada biraz değindiğimiz gibi Beşiktaş'ta bir revizyon, yeniden yapılanma olacağı için bazı oyuncular kendini göstermek zorunda. Gösterebilir, performans verebilir minvalinde bir oyun bekliyordum ben. Ama söylediğine %100 katılıyorum abi. Yani Fenerbahçe'nin 11-11 başlangıç planı, özellikle bu sezon ilk defa Dzeko'nun yedek kaldığı bir denklemde. Yani Michy Batshuayi'nin özellikle son 10 maçta attığı 6 gol ve ilk 11 başlama ve Beşiktaş savunmasını biraz daha yıpratma planlı, odaklı bir hamleyle beraber. Fenerbahçe 1-0'dan sonra kırmızı kart tabii akabinde, hani maçı amiyane tabirle gebertme dediğimiz olay var ya mesela, 2-0'dan sonra Fenerbahçe 2-0'dan sonra maçı gebertebilirdi. Yani 2-0 topu yani rakip yarı sahada oynama, pas yapma, yani haldır huldur oyundan ziyade oyunu kontrolünde tutma. Yani şampiyonluk yolundaki büyük takımın oynayabileceği gibi oynayabilirdi ama 2-0'dan sonra bile bir kabus göründü yani. 2-1'de Cenk'in attığı golden sonra stada çöken sessizliği hepimiz duymuşuzdur. Yani Tribün ya acaba yine mi kabus göreceğiz? Yine mi Samsun Alanya maçlarındaki trajedi ve yine bir Beşiktaş maçı. Beşiktaş çünkü biliyoruz hani 10 kişi kaldığı çoğu maçta yani. 2005'teki doğumlu sezon Rıza Çalımbay ve geçen sezonlarda işte Sergen Yalçın hatta ve hatta Şenol Güneş'in Redmond'un zaferiyle oralardan öyle çok çıkmışlığı vardı. Özellikle rakip Beşiktaş olunca Fenerbahçe tribünü bir gerildi. Ama tabii kazanmasını bildiler. Yine klasik diyeceğimiz hani İrfan Can, İrfan Can diyorum. Oyun içinde her zaman hem klasını gösteren pozisyonlardaki varlığı hem de ayağının temiz oluşu. Böyle anlarda Fenerbahçe'nin yani Tadic'in artık özellikle sezonun ikinci yarısında Szymański'nin yapamadığı kaliteyi İrfan Sağ'ın her kenarında hatta 15 milyon euroluk Cengiz'in yapamadığı kaliteyi İrfan Sağ'ın her nezdinde fırsat gelirse gösterme şansı buluyor. Onun dışında Batshuayi'yi beğendim abi. İsmail'e çok üzüldüm. Yani İsmail hem Euro 2024 için milli takımın önemli alternatifi çok az bulunan oyuncularından bir tanesiydi. Hatta alternatifi en zor doldurabilecek oyuncu diyebiliriz İsmail Yüksek için. Gerçekten çok üzüldüm. Yani Hırvat maçındaki grup elemelerindeki Hırvat maçında gösterdiği performans bize çok şey vaat ediyordu turnuva için. Ona gerçekten üzüldüm. Ama Fenerbahçe neticede işte yani mecburen hem Krunic'i oyuna almak zorunda kaldı. Burada tabii Krunic'in transferini sorgulamak lazım. Krunic'in oyuna girmesini değil de. Çünkü onu mecbur oyuna soktuğunuz zaman akabinde şeyi de sokuyorsunuz. Yani Çağlar Söyüncü beka değişikliğinde yapmanız gerekiyor kural nedeniyle. Onun dışında net bir kaza, korkulu rüya görmeden Fenerbahçe kazanmasını bildi diyebiliriz.
Kalipsi hocam size istatistikle atacağım pası. Beşiktaş bu hafta savunmayla ikili mücadelelerinde sondan ikinci. Ve bir derbi deplasmanı oynuyorsunuz. Bir kişi eksiksiniz. Maç genelde sizin sahanızda oynanıyor. Ona rağmen yani bu artık bu takımın hakikaten sezon bitsin diye beklediğini gösteriyor bence. Yani Türkiye Kupası da öyle anormal, gerçekçi bir hedef. Yani kazanabilirler ama yine de o çok sıkı hazırlanılmış bir şey görmedim ben. Oyuncuları fizik açıdan da pek iyi görmedim açıkçası. Tabii göz testi yanılabilir. Şimdi de Nuri Şahin vesaire konuşuluyor. Yani maçın hikayesinin yanında Beşiktaş'ın durumunu da bir özetlersem bize çok iyi olur. Çünkü önümüzdeki sezon gerçekten çok zorlu bir sınav bekliyor Hasan Arat yönetimi.
O zaman en son en çok eleştirilen adamdan başlayayım. Şu anki atmosfer içerisinde Samet Aybaba açıklamalarıyla falan herhalde ekrana çıktığı an, televizyona çıktığı an, bir yerlerde göründüğü an bir Beşiktaşlı'ndan çok canını sıkan insandır. Ama yaptığı o çürümüş açıklaması var ya, yanlış ifade etti bence. Kendini iyi anlatamadı ama anlatmak istediği şeyi net olarak gördüğümüz maçlardan biri oldu. Çünkü oyunculara tek tek bunlar çürük oyuncular anlamında söylemedi bence onu. Şu anlamda söyledi. Buradaki atmosfer çürümüş ve o atmosfer çürüdüğü zaman oradan faydalı, olumlu bir şey çıkma ihtimali düşük oluyor. Böyle demek istediyse %100 katılıyorum. Gördüğümüz şey bu. Beşiktaş'ın her kötü zamanında, geçen sene kötü zamanlarında da oyuncuların önemli bir bölümünün göründüğü kadar kötü olmadığını konuşuyorduk, söylüyorduk. Şu an durum ama onu geçmiş durumda. Artık bundan sonra bu oyuncular hani bunlardan 6 tanesini 7 tanesini tutayım. Daha iyi bir yapı kurduğumda onlar daha düzgün görünecek. Yani o şansı da yitirten bir sezon oldu. O şansı da yitirten maçlardan biri oldu. Şimdi maçtan önce sen bir tweet attın. Önce şey dedim ya, Koray çok naif düşünüyor dedim. Acaba Raşistan'ın sağ wing back olduğu bir üçlü mü çıkıyor? Hani beşli savunma da Necip yine stoperlerden biri. Raşista da sağ wing back mi acaba diye sen bir fikir yürütmüştün. Naif düşünüyor diye düşündüm. Maalesef sahada da onu gördük. Saygısızlık etmek istemem kimseye. Yani özellikle hocasına Beşiktaş'ın. Serdar Hoca'ya saygısızlık etmek istemem ama senin kafa yorduğun kadar kafa yorulmadığını gördük sahada. Çünkü kağıt üstünde sana onu düşündürten şey şuydu. Ya Necip zaten hiçbir bölgede iyi oynamıyor da her bölgede oynayan futbolculardan biri olarak ama en kötü oynadığı yerde sağ bek. Bu adamın çok uzun zamandır düzgün bir sağ bek maçı yoktur. Bu adam sağ bek oynatmayacaktır herhalde hoca diye düşündün sen ama öyle oynattı ve sonucu gördük. Tabii ki sonucu offside muhabbeti yüzünden etkileyerek direkt katkıda bulundu belki Necip. Aslında sahadaki dediğin yöntemle çıksa da çok bir şey belki değişmezdi. Ama en azından bir yöntemdi. El Nusrati'nin atılışının da oyunu çok etkilediğini düşünmüyorum. Yani ciddi söylüyorum bunu, böyle enteresan bir şey demiş olmak için söylemeyeceğim. Beşiktaş 10 kişiyken 10 kişi kaldı. 25 dakika sahadaydı bu adam. 25 dakika boyunca bir tane olumlu sayabileceğim aksiyon var. Fener iyi baskıya çıktığı bir an sırtı dönük aldı. Riskli bir hareket yaptı orada. Kaptırabilirdi ama sonuç olarak kaptırmayıp rahatlatarak yanında attı yine. İleriye atmadı. Yanına attı ama rahatlattı. Onun dışında adam sahada yoktu. Yani hep şeyi diyordum. Ya ben bu adamı Beşiktaş'ın bu halinde değil, Beşiktaş'ın önde bir rakibi kapattığı senaryoda kendi kale çizgisinin önünde değil, orta saha çizgisinin önünde orta sahalık yaptığında ne yapacak? O zaman anca bir fikir edinirim diyordum. Ama yok yani, kırmızı karttan bağımsız söylüyorum bütün söylediklerimi. Yani 12 milyon değil, 11 milyon değil, 4 milyon euro verilse ya parayı sokağa atmışsınız denebilecek bir adam. Normalde asla yapmayacağım yorum ama bu adam bana şu geçirdiği 2,5 ayda bunları söyletti. Genel yorumum da şu abi, geçen sene şanslıydık sanırım biraz. İlk Galatasaray Beşiktaş maçını hatırlarsınız. Okan Hoca gidecek mi kalacak mı? Totolarının yapıldığı dönemde. İşte enteresan hamleler yaptı. Çok zevkli bir maçtı. Kazandı. İkinci Beşiktaş Galatasaray maçı İnönü'de ilk 20 dakika 3-4 atıyor herhalde Galatasaray dediğimiz bir maç. Sonra acayip bir, herhalde son 3 senedeki en iyi Beşiktaş. Çok zevkli maçtı. İkinci Fener Beşiktaş maçı 4-2 biten çok zevkli maçtı. Galatasaraylılar için Galatasaray Fener maçları muhteşem maçlardı. Bu sene bir tane bile izleyemedik abi. Yani bir
Evet.
geriye bizim derbi kaldı. Onun dışında bu sene bütün derbiler felaket oldu. Bu derbiden biraz ümitliydik. Onun dışında da hani şeyi falan ben çok önemsemiyorum. O 2-0'dan sonrasını, Fenerbahçe'nin oynadığı top, onu bitirememesini çok önemsemiyorum. Çünkü oyuncu grubuna tek tek baktığımızda 1,5 ayda futbolcu olarak az şey yaşamadı abi bu adamlar. Gittiler hiç yok yere, çok acayip rotasyonlu bir kadroyla gidip kupadan elendiler. Sonra Trabzon maçı oynadılar. Maçtan başka her şeye benziyordu. Trabzon maçı sonrası olanlar malum. Üstüne Avrupa'dan elenme, üstüne dönüp Sivas'ta çok kritik 2 puan bırakma. Yani bir futbolcu grubunun da bir 10-15 dakika ayaklarının titremesini doğal karşılıyorum ben. Yani bu maç yüzünden titremedi o ayaklar. O 1,5 aydır yaşananlar yüzünden titredi. Bir de tek bir an olarak da şeyi bırakayım. Siz de öyle miydi bilmiyorum, ben şeyi hiç fark etmedim. Yabancı kuralı yüzünden yapıldığını, İsmail sakatlandığı an çağlar belirdi ya. Abi ne icat etti heyecanı, o 30 saniyelik dur bakalım ne icat etti heyecanı. Sonra da daha mantıklıymış aslında çağlar atıp Cicu'yu öne atmak. Ama güzel bir andı o çağları gördüğümüz an.
Ben üçlüyü şeyden düşündüm bu arada abi. Hem Sivas maçı, Bülent Uygun böyle üçlü beşlik, yani üç savunmacı ile hep merkezde durdu. Bunu yapmasının temel sebebi bence şey, Fenerbahçe iki kanat oyuncusuyla oynuyor iki kanatta da. Hele o sahadayken onu, yani özellikle içeriye geleni, Fenerbahçe'de solda genelde Ferdi oluyor bu. Onu direkt savunmacıyla karşılamak. Necip'i yapıştırmak o gelene diye düşündüm ama hiç hakikaten hani o tarz bir şey. Gerçi bu tarz şeyleri Serdar Hoca'nın analizi gibi falan tabii ki de benim aklıma geldiyse gelmiştir de, belli bunları çalıştırabileceğin bir durumda değil Beşiktaş. Yani içeride dediğin gibi atmosfer o halde. Diyelim Galatasaray'a geçelim yahu. Abi Galatasaray.
Bizden bir Dzeko Batshuayi yorumu alalım ya. Yani ligin bu noktasında yapmasını, bu değişikliği, yani 11'de Batshuayi ile başlamasını, biraz hoca da artık zaten yiyeceğim her lafı her türlü yiyorum haline mi yoruyor? Ne diyor merak ettim.
Abi aslında biraz o da var. Yani ben zaten ne yaparsam yapayım eleştiriliyorum. Oraya bir takılı kalma hadisesi var İsmail Hoca'da. Ama bu maç üzerinde yani Sivas'ta süre gelen, hakikaten Dzeko'nun böyle fiziksel olarak tamam, yani sezonu Temmuz'da açtık. Neredeyse yani 10 ay oldu. Bütün maçlarda 11 başladım ve yoruldum. ve arkadaşlarım bana ayak uyduramıyor. Benim arkamdaki oynayan oyuncu Szymanski'ye ikinci forvet. O benimle aynı uyumda değil. Yani bir Mertens, Icardi gibi değil. Şimdi Tadic sürekli sol kenarda içeri hiç girmiyor. İçeri girdiği anlar olduğunda Ferdi ile sezona girdiği kıvamda değil. Dzeko bir şeyin duvarın arasında kaldı ve fiziksel gücü de yaşı gereği ve bizim ligin gerçekten de zor olması gereği stoperler açısından o konuda. Çok böyle hapsoldu. Ben kararı doğru buluyorum. Hatta bunu geçen yayında da söyledim. Eğer Sivas'ta Batshuayi ile başlayıp da Olympiakos darbesinden sonra, yani Olympiakos'un yaratmış olduğu travmayı Batshuayi, Dzeko veya Batshuayi'nin yanına başka bir formülde başlatmış olsaydı, ben Sivas'ta 3 puanı bir şekilde alıp farkı hala 2 olacağını düşünüyordum. Yani bu Batshuayi King olur. Tadic belki santrofor arkası olur. Szymanski'nin yerine King sol kenarda olur. İrfan'ın sağ kenarda olduğu yüzden de, ama İsmail Hoca orada inanılmaz bir strateji hatası yaptı. Cengiz'i oyuna aldı erken. Yani Cengiz'i sola aldı. O yüzden buradaki kararın da hem Dzeko'nun fiziksel yorgunluk hem de Batshuayi artık hak ediyor abi gerçekten.
Tabii
Oyundaki
canım.
her anında ya penaltıyı alacak bir kıvamda bir oyun oynuyor. Rakip stoperleri dövecek tarzda yani. Bu oyunu eğer oynasaydı Michy Batshuayi, Sergen Yalçın ikinci sezonda görevine devam ediyordu. O
Aynen.
travmatik travmatik yani Önder Karavelli, Valerian İsmailli sezon yaşanmazdı. O zaman ama böyle değildi mesela. Onda mesela az önce Dzeko için dedim ya abi, bizim ligin zorluğu diye. Onda mesela buraya bir hafife alma vardı. Ya burası Umman, Katar Ligi gibi bir lig zannediyordu. Özellikle Alex Teixeira da bunu zannediyordu. O yüzden ikisi de hiç sevindiler, gittiler. Pjanic bunu o sezon çok fark etmişti. Sonradan fark etmişti. Ama sakatlıklar onun belini büktü. Ama şimdi Batshuayi bence Süper Lig'de olan, yani Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe her takım için inanılmaz derecede faydalı bir yedek forvet.
Abi o sezon şu sahneyi net hatırlıyorum. Galatasaray'ın oynamadığı ya da sempatizanı olduğum diğer Avrupa'dan bir takımın önemli bir maçı değilse, hayatımda ilk defa hiçbir alakam olmayan maçta ya böyle bir pozisyonu da atamıyorsan neyi atacaksın diye ayağa fırlayıp elimdeki bir şeyi fırlattığımı hatırlıyorum Batshuayi'nin. Öyle kötü bir sezondu ya.
Evet. Orada biz tabi biraz böyle hem fiziksel olarak yeterli düzeyde olmama. Ya bir de şu var abi, ben hani şuna inanıyorum. İsmail Hoca gerçekten iyi antrenman yaptıran bir hoca. Yani İsmail Hoca'nın bence gideceği takımlarda Samsun olur, Adana Demir olur. Bundan sonra kariyerinde nasıl bir rota çizecekse mesela. Hani hakikaten antrenman bilimi konusunda İrfan Can, İsmail Yüksek, Michy Batshuayi, Ferdi. Yani bu oyuncular olanını veriyor abi. Dzeko bile 37 yaşında bence bayağı. Hani normalde ben Dzeko geldiğinde ya 20 maç oynasa diyordum abi. Adam çıktığı zaman bakıyorsun mesela istatistiklerine, bütün veriler ilk 11. Yani ilk 11 başlamada belki 3. maç falandır bu sezon boyunca. Koca 50 maçlık periyotta. O yönden iyi hazırlandığı yani oyuncu grubunun belli. Ama işte en büyük sıkıntısı abi, kariyerindeki en büyük dezavantajı, katiyen değişiklik konusunda etkili bir şey değil. Karar mekanizması yüksek bir hoca değil derken Real Madrid attı. Kullanma.
Gözünüz aydın. Yani bu kadar salakça bir golü yemeyin be kardeşim.
Abi gördün mü savunmaya verdiği nasıl yardı o ya, oradaki o pası?
İnanılmaz güzel pasta abi. Yani bir takım acayip önde olması lazım. Orta sahada beklerken böyle bir golü nasıl yiyebiliyorsunuz ya? Abi pozisyona bak,
Baksana abi,
geliyor
bu
bak
nasıl bir
tekrar.
pas ya?
Pas inanılmaz canım. Cross mu atan?
Cross
Ya cross. Üç artık. Üç
inanın
artık
abi.
yakamızdan be.
Terim, terim.
Dair
Kafa
görüyor
gitti.
musun? Dair başkası Kim Min-jae'ye atacağı yeri gösteriyor resmen ya. Bilirsin
Abi bu
sahibi ya.
amatör lig golü ya. Bu yenmez ya. Pas
Yenmez
tamam,
tabii.
çok güzel.
Tabii, katılıyorum. Pasın kıvamı güzel ama yenmez yani.
Abi
Şampiyonlar
bak
Ligi yönetimi herisi takımı yemez bunu.
önde basıyorsundur ya, yersin de şu şekildeyken nasıl yiyorsun ya?
%100 katılıyorum ya.
Gitti bizim kupon ya.
Real
Yalnız
Madrid'deki
bir şey
kaosu
diyeyim mi?
görmüyordum.
Şey, Ipswich.
Ben bak, bu golü Tuchel yemiş abi. Vinicius'u niye kovalıyorsun ki orta sahaya kadar? Bunu
Evet.
söylemiş. Bak
Ipswich ne
bu
oynadın abi?
Ipswich'le şey, Real Madrid kazanır oynadım abi.
Hemen bir
Bak
orayı da açalım.
bu golü Tuchel yemiş abi. Kim Min-jae niye kovalasın orta sahaya kadar Vinicius'u?
Şey, ne diyorsunuz?
Vinicius
Thomas Müller'le başlamasına?
Abi
ben
Thomas Müller gol falan attı da son maç yine korkunç oynuyordu. Yani.
aynen.
E hadi ikinci yere yetişiriz belki diyorum ve Galatasaray'a geçiyorum. Abilerim normalde biliyorsunuz 8 senedir şimdi ne yaptığımızı tekrar anlatıp sizi sıkmak istemem ama biz maça bakarız. Önce ne hissettik onu konuşuruz. Ondan sonra bir oynanan oyunu, hocaların planını kendimizce göz testimizi amatör gözle bir tarif ederiz. Sonra bir oyuncu performanslarına geçeriz. Biz biraz teknik adam temelli başlar, oyuncu temelli devam eder. Sonra gelecekte de ya da sorulara göre de bakarız. Ama ben bu maçta şimdi yok Galatasaray şunu denedi, bunu denedi diyecek durumum yok. Fritz hocam şu Dries Mertens isimli ruh hastasını sen bize bir anlat da dinleyelim ya. Yani şu maçı herhalde Cuma günü oynanan şu maçın analizini Salı günü Galatasaray taraftarı, Galatasaraylı arkadaşlar şöyle oynadık, böyle oynadık dinlemek istiyor olabilirler de. Benim o performanstan sonra o planı soracak ağız bende yok. Bu hafta Süper Lig'in en çok top kazanan oyuncusu Dries Mertens oldu. Adana gibi bir deplasmanda, bu kadar eforlu oyunda, 37 yaşında. Ve sadece top kazandı, savunma işlerini yaptı değil. Gerçekten öyle güzel yerlerde top aldı ki Galatasaray'ın baskıdan çıkmasına da çok yardımcı oldu. Galatasaray Adana deplasmanında en çok şut çeken takım oldu bu hafta Süper Lig'de. Ve ilk 30 dakika kafa kafaya gitmesine rağmen de gerçekten maçı açıp 3 gollü bir galibiyete ulaştı. Bunda da bu 37 yaşındaki müthiş adamın payı çok büyük. Önce senden bir Mertens dinleyelim. Ondan sonra zaten maçın hikayesine girersin.
Abi sene 2023, yani geçen sene Temmuz ayı olması lazım. Sıcak. Böyle bir yandan karpuzumuzu yiyip bir yandan karpuzumuzdan şortumuza akan suları silip ulan leş gibi olduk falan diyoruz. Öyle bir ortamda Galatasaray şu an adını telaffuz edemediğim bir takımla deplasmanda bir maç oynadı. Kötü oynadı. 2-2 mi bitti maç? 2-1 mi bitti? Kazandık ama yani öyle bir şey oldu. Ama çok kötü oynadı. Ama hep şeyi bekliyoruz. Ya bu takım zaten ritmini bulması lazım önce. Transferler olacak. Şu, bu ara normal. Geçelim falan. Tabii hepimiz Mertens'in yerine biri gelir mi diye bekliyoruz. Ya da işte Zaha gelmiş. Kerem'den 10 numara olursa Kerem onda, Zaha solda, Mertens de arada girer görünür falan diyoruz. O maç ben şey diye tweet attım. Ya Mertens baba hadi hepimiz Mertens artık bu sene son 10 dakikalar girer yorumu yaparken aynen kardeşim benim golü at diye bir şey yazdım. 10 dakika sonra falan kornerden inanılmaz bir gol attı. O an içimden şey dedim. İyi denk getirdik bunu. Çünkü bir daha olmayacak böyle bir performans. Muhtemelen yani 2 ay sonra bir tane daha olur, 3 ay sonra bir tane daha olur. Sezona takım gibi takıma ayak uydurarak başladı. Zaten geçen sene de hani istikrar anlamında önde baskı konusunda okey ama iş bitirme, asist, gol, takımın çok ihtiyacı varken gelmesi gereken hamleler anlamında çok da istikrarlı değildi. Bu sezon da öyle başladı. Ama abi adam şimdi Icardi de çok konuşuluyor haliyle kritik haftalarda performans yükseltme konusunda da adam gerçekten böyle ağzımızın aka akı izlediğimiz dönemlerden bile iyi demeyeceğim tabii ki. Ama çok farklı, çok keskin, çok net bir 10 numaralık gösteriyor bize. 10 numara bitti falan filan geyikleri 10 senedir olur, sürer. Bir türlü de bitmez ama şekil değiştirir. Şu an gerçekten şekil değiştirmemiş, saf ama işin fiziksel kısmını da 8 numaralar kadar yapan 37 yaşında bir adam izliyoruz. Yani Galatasaray böyle adamlarda genelde Galatasaray tarihinden örnekler vermeyi ya da başka takımların tarihlerinden işte şu gelmişti. Biraz ilişkimiz öyle oldu falan demeyi seviyoruz. Ben bulamıyorum ya. Şimdi Icardi zaten eşi benzeri olmadığını daha önceden geçen sene çok konuştuk. Icardi ile kurulan ilişkinin de Mertens'le kurulan gerçekten çok eşsiz oldu. Çünkü Icardi bir süperstardı. Bir süperstar olarak geldi. Sadece saha içinde değil, saha dışındaki Galatasaray'la olan ilişkisinden bağımsız kendi dünyası bir süperstar dünyasıydı. Onunla bir bağ kuruldu ve ortaya hiç görmediğimiz bir şey çıktı. Mertens dışarıdaki hayatında herhangi bir adam. Şimdi futbolcularda böyle durumlarda başta hoşa gider ama öyle bir türlü de Icardi ile olduğu gibi bir acayip bir ilişki de kurmazsın herhangi bir adam. Ama herhangi bir adam olarak insanların hafta sonu gezerken karşılaşabildiği ya adalarda gördüm Mertens'i köftecideydi falan diyebildiği bir adam. Yani dilerim bu ilişki bir sene daha devam edecektir. Çünkü bu konu ilk konuşulmaya başlandığında diyelim 4 ay önce, 5 ay önce Mertens konusu. Ben de bir sürü insan gibi hani tam emin değildim. Çok duygusal bir yaklaşım olduğunu düşünüyordum. Mertens'i çok sevmekten ileri gelen bir yaklaşımla bir karar verilmesinin ne Mertens'e ne Galatasaray'a çok sağlıklı bir şey getirmeyeceğini düşünüyordum. Ama şu an konuştuğumuz şey ve bu 3 aylık performans, 2,5 aylık performans üzerinden. Mertens dünyanın en pis adamı olsun. Sokakta çocukları görünce dolaşmayın lan burada falan diyen bir adam olsun. Köpeklere taş atan bir adam olsun. Korkunç bir adam olsun. Ama sadece performansı böyleyse yine devam edilmeli.
Evet abi, katılıyorum. Yani
tamamen performans üzerinden devam edilmeli noktasına getirdi hepimiz.
Net katılıyorum. Kıyıcı hocama da maça dair genel atayım pası. O da Mertens'le ilgili konuşur da. Abi ben ilk yarım saatte hani aman aman beğenmedim takımı ama Galatasaray'da bir şey var yani, bir oyun alışkanlığı mı denir ne denir bilmiyorum. Bir şekilde o pozisyonları buluyor. Yani beğenmediğim hali bile direkten dönen toplar, pozisyonlar falan vardı mesela. Ama tabii şeyi de konuşmak lazım. Oyun rakiple oynanıyor. Bence bu hafta benim izlediğim Süper Lig'de en iyi maç buydu. Bunda Hikmet Hoca'nın da payı var. Balotelli'yi merkeze doğru biraz böyle saklayıp o oyun kuruculuk işlerini, yani yüzünü kendi takımına döndürüp Mendoza'yı çölün arkasında kaçırma planı maçın ilk, özellikle ilk yarım saatte çok tuttu ve Galatasaray'a da bayağı bir sıkıntı yaşattı. Orada da zaten maçın en iyi performanslarından biri de Muslera'nın. Burada Hikmet Hoca'nın Adana Demir'in de hakkını vermek lazım. Senden de bir genel bir maçın hikayesini alalım.
Şimdi tabii karşınızda ne kadar da hani Galatasaray bu şekil maçları iyi oynamayı becerse de geçen sezon Tolunay Kafkaslı Ankara Gücü'yle şampiyon olduğu maçtaki gibi, yani çok zor geçeceği bekleniyordu ama çok kolay bir şekilde o maçın hikayesi yazıldı. Bu maçta da mesela başlarken özellikle Mendoza'nın zaman zaman Benfica'daki Florentino Luiz olduğu için mesela Benfica'nın B takımından A takımına geçememiş olabilir Maestro. Öyle söyleyeyim. Yani tam bir Portekiz Ligi muadili oyuncusu. Hani Benfica'da ben oynayamıyorum ama mesela Portimonense veya işte Chavez'de oynayabilirim topçusu bence. Hikmet Hoca için o kadroda, o mali durumda, o sıkıntıların içerisinde bu tür maçlarda iş yapabilecek bir oyuncu. Çünkü sahayı santim santim basmadık yer bırakmak istemeyen bir oyuncu. Ve bence çok da iyi oynamadı ama hala bence tehditkar bir performans sergiledi. Tempo ve koşu açısından. Şimdi böyle bir takım karşınızdaki rakip. Gravillon, Semih tandemiyle başlayan bir Adana Demirspor. Ve en önünde Mario Balotelli. Neticede Balotelli'yi motive edecek şey nedir bu maçta? Mauro Icardi'nin karşısında oynamak yani. Tüm dünyanın Galatasaray'da Icardi ve işte Serie A'nın eski Inter'li Icardi ve eski Inter'li Balotelli karşılaşıyormuş. Atıyorum ESPN, Gola TV bilmem ne burada çıkan haberlerde bunun hikayesinde yer almak ve bir gol atıp oraya kendini manşet ettirmektir Balotelli'nin amacı. Yani o göbeklere zaten fazlasını kovalayamaz tüm sezon içerisinde. Böyle hikayesi olan bir maçtı. Küçük küçük kendi aralarında hikayeleri olan bir müsabaka diyebiliriz baştan önce. Tabii şimdi Galatasaray bu tür virajlarda Alanya Spor maçında da özellikle ilk yarı zorlanmıştı. Orada da mesela iyi bir takım savunması olmasına rağmen Fatih Tekke'nin kenarlara topu taşıma ve Galatasaray'ı yorma stratejisi, yani o derin blokta Galatasaray'ı sıkıştırma stratejisi tutmuştu. Hani iyi bir pres takımı olmasına rağmen Galatasaray istediği oyunu oynayamamıştı. Burada Adana Demirspor'un şok topları, yani serseri toplarla Muslera'yı karşı karşıya bırakma ve cepheden şut atma planı doğrultusunda Galatasaray hani çok böyle istediği ağırlıkta bir ilk yarı oynadığını diyemeyiz maçın başından itibaren. Ama tabii oralarda küçük küçük böyle Muslera'nın kalesinde verdiği performans ve nasıl söylenir? Hani ben ikinci yarı bu fişi erken çekerim. Biraz böyle rakibi tartayım. Biraz da rakip bütün unsurları da bana gelsin. Hani üzerime gelsin. Biraz onu yorayım. Gerekli anda benim kaliteli ayaklarım var işte. Ziyech, Demirbay veya işte Icardi, Mertens gibi. Buralarda fişi çekerim oyununa döndürdüğü işi ve bu planı bence cevap veremedi Adana Demir. Burada tabii golün erken gelmesi, Hakim Ziyech'in ve Kerem Demirbay'ın 10 dakika arayla attığı iki nefis gol. Yani Ziyech'in köşeden yani kalesinde kurtardıkça büyüyen bir kaleci Mamo Dagliev, yanılmıyorsam ismi böyleydi. Magomed diye. Böyle bir performans ile Kerem Demirbay'ın da harika dokunuşuyla Galatasaray skor üstünlüğünü eline aldı. Ha, açık ve net söyleyeyim, performans olarak yani bu kadar zorlandığı bir maçta, özellikle kaçan net pozisyonları da baz alırsak, ikinci yarı çünkü Adana Demir 3 tane çok net pozisyon harcadı. Muslera buna engel oldu. Adana Demir'in de gardını düşürdü. Yani Muslera böyle bir kaleci abi. Ben bugün gol yemek istemiyorum diyorsa hakikaten yemiyor. Yani birinci yılından itibaren Galatasaray'daki 13. yılı, 14. yılını baz alırsak, neredeyse 13. yılını tamamladığını baz alırsak, öyle bir kaleci. Ben bugün o vibe'ı veriyorum. Ben bugün o şekilde oynayacağım diyorsa kesinlikle yemiyor ve bayağı hani Balotelli olsun, Mendoza olsun, Mişut olsun orta sahadaki oyuncu. Hani bunlarla beraber bayağı cepheden savundu. Galatasaray'ın oyun aklı da şöyle. Yani Kerem Demirbay derinden girip de top aldığında, Torreira'yı tamamlayıcı bir oyun unsuru olduğunda, Hakim Ziyeh maçın içinde saklandığı anda, o ritmini yakalamak, ayarlamak istediği andaki o şut tehditini dönüştürdüğü anda Galatasaray skor ve tehlike arz-ı endam açısından Real Madrid'e çok benziyor. Yani Real Madrid de öyle mesela. Şimdi izliyoruz Bayern Münih'te. Bayern Münih salladı salladı yıkamadı. İlk pozisyonda mesela golünü attı ve oyunu çok iyi geride derin blokta beklemeye başladılar. Şimdi mesela Bayern'in ilk açında cevaplayacaklar yine içeri. Bayern'in rakip kalesine. Galatasaray da bu işi çok iyi yapıyor. Özellikle Dries Mertens'e burada parantez açacağım. Ramspark'ta olsun, deplasmanda olsun, bu kadar vücudunu iyi tanıyan bir oyuncu ben Galatasaray değil, Türkiye Ligi'nde uzun zamandır görmedim. Vücudunun kapasitesini ekonomik nerelerde kullanabilir, oyun içindeki takım arkadaşlarının açıklarının nedenini kapatabilir. Yani Kerem Demirbay yorulduğu anda onun kademesine girip, Torreira mesela yorulduğu anda veya hücuma destek veremediği anda Torreira'nın yanına eklemlenip bir 8 numara, 8,5 numara gibi pozisyon alıp iki tane 8'e döndürüp oyunu Demirbay ve Mertens olarak düşünüp Ziyech'i taşıyabilip, normalde Dries Mertens abi bu adamda. Bu adamda Galatasaray'a gelmeden önce Juventus istedi yani. Hani kibir, ego, az önce Chris'in bahsettiği şeyleri yapabilir mi? Yapabilir. Ben Napoli efsanesini de diyebilir. Benim Napoli'de duvarlarda fotoğraflarım hala duruyor da diyebilir ama yapmıyor. Takımdaki oyuncuları da bence örnek gösteriyor. Hani transfer görüşmeleri olur. Bir menajer, atıyorum Erden Timur, bir temsilci, üçü gider bir Barkovizyon açarlar böyle projeksiyon cihazından. Oyuncunun işte Galatasaray'ı tanıtan bir video izletilir vesaire ya. Hani öyle bir video izlettiği zaman Galatasaray bir oyuncu ikna etmek istiyorsa bence o kolajın içerisinde Mertens'in görüntülerini net izletilmeli. Hani Hacı'dan sonra Galatasaray'a evet Drogba ve Icardi de geldi. Pardon, Drogba Icardi'den önce Drogba, Sneijder ve Icardi denklemi de kuruldu Galatasaray tarihinde. Özellikle son 15 yılda. Ama Mertens bunlardan çok ayrı bir yerde yani. Hani beraber halatı tutanların takımı denir ya. Mertens işte o halatı tutan en istikrarlı, en örnek yabancı futbolcu. Biz senden böyle bir performans istiyoruz mesela. Gelecek yabancı oyuncuya söylenebilir. Veya Mertens oyuncuyla masaya oturduğu zaman Galatasaray'da idari anlamda bir değerlendirme yapılırsa, öyle bir pozisyon alırsa Galatasaray'ın tarihinde çok fayda sağlayan, belki de bu konuda çok böyle gönüllü elçisi var Galatasaray'ın. Melo'su var, Sneijder'ı var, Drogba'sı var. Yani çok oyuncusu var. Tarihte de çok var. Hagi, Popescu, bunların hepsi var. Taffarel. Ama Mertens belki de bıraktıktan sonra bu işe profesyonel anlamda geçiş yapıp Galatasaray'a önemli bir yapı taşı olan, sahanın için artık zaten övmeye bence şey de yok. Hani herkes görüyor yani. Bence çok büyük bir belirleyici. Çok önemli bir anahtar oyuncu. Sezonun Galatasaray'da ilk 3 oyuncu yaz dedikleri zaman Icardi'nin önüne yazılabilecek bir performans. Barış Alper'le beraber. Yani Barış Alper Mertens diye kesinlikle ilk ikiyi hak edecek bir oyuncu performansı. Ama şu da var. Galatasaray bence bir tane daha zor maçı var. Bu Sivas maçı değil. Fatih Karagümrük maçı. Bence orada biraz şey olabilir. Bunu da neden söylüyorum? Dikkat olabilir. Dikkat kesilmesi gerekebilir. Dün Antalya Spor maçını izledim mesela Karagümrük'ü. Fiziksel anlamda Şota dönemi olsun, ondan önceki Alparslan Hoca'dan dönemi olsun biraz daha toparlamışlar. Yani SOS çanları o maçta belki Galatasaray için çalabilir. Çok dikkat etmek lazım. Yani evet 4 puan çok büyük bir avantaj ama rehavet unsuru olmaması lazım. Yani bir tane Mertens'in performansı değil, birkaç tane Mertens performansının bence artık buralarda yani çek vur çek vur olayı Ziyech'in yaptığı gibi değil. Takım halinde Kerem Demirbay'ın da oyun olarak, Ziyech'in de oyun olarak, hatta Kerem Aktürkoğlu'nun da yedekten girdiğinde çok daha güçlü bir unsur olarak sahada var olması gerekiyor diye düşünüyorum.
Net katılıyorum abi. Barış daha solda en çok yani biraz fazla top ezdi ama çok oyun onun üzerinden oynandı. Hem savunmada zorladı Hikmet Hoca onu, hem de Galatasaray'da onu hücumda çok kullandı. Çünkü dikine süratle o dürtüp koşan tek oyuncusuydu Galatasaray'ın bu maç. Kerem'le birlikte oynadığında o iş biraz bölüşülüyor ama orada da işte Kerem formda değil. Bu hafta en çok şut atan oyuncu Süper Lig'de Barış Alper. Çok istediği şutlar değildi ama yine de denedi. Bu arada en çok şut atan Galatasaray, en çok pozisyon bulan ikinci takım Galatasaray, bir Alanya bu hafta. Onlar da İstanbulspor'la oynadı. Diyelim, Fris Hocam, maça dair eklemek istediğin bir şeyler vardır. Tek Mert'ten sorduk sana.
Abi bir şeyler var da önce konudan alakası bir şey söyleyeceğim. Bu arada Bayern bu frikiyi atmalı. İkinci yarının daha keyifli olması açısından tamamen futbol üzerinden, futbol sevgisi üzerinden yapıyorum. Abi şimdi Twitter'ı açtım. Twitter'a hiç girmemiştim de. Bir mention gelmiş, üzüldüm. Yani canlı canlı size de söyleyeyim, özür dileyeyim öyle bir durum varsa. Kıyıcı ne düşünüyor öğrenemedik. Fris'le Avrupa'dan futbol gibi olmuş diye bir mention gelmiş dünkü yayınımıza. Yani ben hani Inzaghi falan konuştuk. O ara çok uzattım herhalde ki ben böyle özel ilgi alanım olan şeylerde uzatıyorum lafı. Harbi
Yok
kusura
abi, ben
bakmayın.
öyle bir şey farkında bile değilim ya.
Yani olduysa abi yani bizim kaç
Yok
senelik
yok.
iletişimimiz zaten yeri gelir sen uzun konuşursun, yeri gelir ben uzun konuşurum da dün ekstra bir şey, bir durum olduysa vallahi kusura bakmayın.
Yok yok abi, ben farkında bile, mention
Vallahi
görmedim
biraz
bile ya.
mention'ı görünce açıp bir şey oldum.
Yok yok, sen şey yapma hiç. Olur abi,
Eyvallah.
aramızda özel sevdiğimiz şeyler var. Futbol figürleri var. Yani öyle bir durum olduğu zaman, ben de Portekiz olduğum zaman mesela konu mesela uzatabilirim. Conte olduğu zaman şey yapabilirim. Mourinho olduğu
Aynen.
zaman, yani o şey değil ya. Bizim akış zaten her zaman aramızda artık ezbere dönmüş durumda. Yani gözümüzü bağlasalar bile bir şekilde onu idame ettiririz derken
Ay
Bayern atıyordu.
çok kötü kaçtı. Da işte hani bazen de ben biraz çok o sözün şehvetine kapılıp abartıyor olabilirim.
Yok yok abi.
Neyse. Eyvallah abi. Sağ olun. Maça dair şeyi söyleyeyim. Şeye ne diyorsunuz peki? Hikmet Hoca'nın Ancelotti düzenine. Balotelli şey gibi. Ne onun adı? Bellingham gibi. Derinde Mendoza'yla Yusuf Erdoğan önde ikili pır pır. Yusuf Barassi de Valverde rolünde. Ya dedim hoca eğer buradan Galatasaray puan kaybederse seneye dijital platformlarda çok dinleyeceğiz bu maçı.
Aynen.
Özellikle
Harbi çok,
Balotelli'nin rol
ilk yarım saat çok iyi oynadılar bence.
ihlerdi. Hani o açıdan benim sevmediğim bir maç oldu. Hani ben ligin bu noktalarında git gelli maçı sevmiyorum. Galatasaray'ın da sol tarafı zaten savunma olarak arızalı. Hoca orayı net tespit etmiş. Oradan Barassi Mendoza hattını iyi işledi. Balotelli liderine getirip Köln'ün arızalarını, Köln'ün Barış Alper'le uyumsuzluğunu haliyle daha 1,5 maç beraber oynadılar. 2,5 maç beraber oynadılar hatta. Kerem Demirbay'ın fiziksel durumu malum falan filan oraları iyi işledi. Muslera da Muslera'lığını yaptı. Hani Balotelli'nin rolü ama Icardi'nin de aslında fiziksel olarak ben sevmiyorum o. Çok övülüyor Icardi 10 numaralık yaptığı zaman ama Icardi onu şu yüzden yapıyor daha çok. Fiziksel olarak yetemediğini bildiği için Galatasaray'ın oyun ritmindeki en büyük problem Icardi'nin hareketsizliği hala abi. Icardi'nin derinden gelip pas dağıtması değil, pas dağıtıyorsa koşu atması gerekiyor. Koşu göstermiyor Icardi. Yedekte de Batshuayi gibi bir oyuncun yok yani. Ya Icardi bugün kötü, Batshuayi'yi atayım o göstersin bu koşuları. Çünkü takım öne doğru gidiyor. 5 pas, 6 pas, 7 pas, 8 pas. Ön taraftan bir hareket bekliyorsun. O hareket gelmiyor. Yedekteki oyuncu da o tip bir oyuncu değil. O yüzden Galatasaray tıkandı. Ama Galatasaray'ın olayı tabii 1-0, 1-0'ını buldu mu o maçın artık dönme ihtimali düşüyor. Muslera'nın en kritik kurtarışı oradaydı aslında. 1-0'daki kurtarışı çok kritikti. Abdülkerim Balotelli ikilisinin mücadele güzeldi. Abi Balotelli'yi 2 haftadır izliyorum. Önceki hafta Samsun maçını da full izledim. Ulan diyorum Kırmızı kart çıkar. Balotelli kırmızı kart görür. Alayım almayayım alayım almayayım. 2 haftadır inanılmaz tutuyor kendini. Çok fiziksel mücadele. Çok fiziksel oynamak zorunda kalıyor. Zaten her yakın çekimde de görüyorsunuzdur suratı. Her an bir dirsek çıkarabilir ihtimaliyle oynuyor. Önümüzdeki hafta maç başlamadan alacağım abi. 2 hafta dayandı. Önümüzdeki hafta oynarsa kesin alacağım. Başka bir ekleyeceğim bir şey var bu maça? Yok. Ha
Diyelim.
şey ekleyeyim abi. Kerem'i hani az oynadı. 15-20 dakika oynadı ama Aktürkoğlu'nu. Uzun zaman sonra beğendim çünkü Kerem oyuna girdikten sonra şey yapmadı. Top kayıplarını pas üzerinden yaptığında çok sinirim bozuluyor benim. Çünkü Kerem iyi bir pasör değil. Ama hep dribling denedi. Dikkat etmişsinizdir. İlk kez bu kadar çok ilk zamanları gibi dribling de denedi. Abi doğru yerde dribling dene kaybet. Valla sözüm olmaz. O yüzden beğendim ben Kerem'i.
Katılıyorum ben de. 20 şey düşme odasına zıplıyorum Anadolu'dan notlara. Abi
Felaket iyi haftaydı.
çok enteresan haftaydı. Konya kaybetti, hocayı yolladı. Ömerovic gitti. Fenerbahçe ile oynayacaklar değil mi bu hafta?
Evet.
Ali
Ama
Çamdalı.
kaybettiler. Şeyin açıklaması, başkan açıklaması yüzünden kaybettiler abi. Hiçbir zaman ben bir başkanın öyle bir açıklama yapıp sonraki hafta takımının kazandığını görmedim.
Ne demiş?
İntikam alacağız. İlk yarıda atılan 7'nin intikamını alacağız falan
İkinci
demiş.
yarı yiyeceğin 8'i düşün derim bu başkana. Maalesef intikam yerine bir randevu alsa psikiyatristinden daha iyi olur bu açıklamadan sonra. Hatay kaybetti. Bu arada Başakşehir'i beğenmiyoruz. İzliyoruz, beğenmiyoruz yani, ne yapalım. Ama dördüncülüğe tırmandı. Ligin de kaliteyi gösterir. Hatay kritik kaybetti. Antep kaybetti. Pendik
Felaket
kaybetti.
kaybetti hem de.
Antep çok kötü kaybetti. Antep'in bir de ikinci çok kötü kaybediş.
Hala izlemeyen varsa özeti kesin izlesin ama maçta kötü gol yok. Zaten abi Onuachu inşallah Trabzon olmazsa başka bir takımda bu ligde kalmaya devam eder. Sahada varlığı faydasını geçiyorum. Faydalıdır değildir onu. Taraftarı, hocaları falan bilir de. Sahada varlığı ayrı bir keyif ya. Adam dünyanın en düz golünü atsa da dünyanın en güzel golü gibi görünüyor.
Niye Vinicius yerini almıyorum ki ben bu adamı? Alan
Maaş çok
yerlerinde bir
abi.
kas çekmesi mi var? Niye almıyorum?
Maaş çok. Maaş çok olmasa Kıyıcı geçen hafta dedi ya Batshuayi'ye çökülür aslında ikinci forvet olarak diye de. İkinci forvet için çok maaş.
Bir sezon Mertens'in önüne Batshuayi yedek forvet ne oyuncu olur be abi?
Seneye ha Mertens konusunda da abi yani artık orta saha gelir. İyi, çok iyi bir orta saha gelir. Kerem Demirbay'la Mertens de çok iyi bir 10 numara rotasyonu olur diye düşünüyorum.
Valla ben hoca şey demiş. 8 yabancı ile devam edeceğiz okudum. Doğrusu yalanı yani yalan demeyeyim de yanlış diyelim haber. Zaten stoperlerin biri gidecek. Oraya gidecek. Vinicius dönecek. 11'e düştü yabancı. Daha da yani gidecek bulunur.
Emin
Oliveira.
dönecek.
Zaha meselesine ne diyorsunuz? Bence tamamen ipler koptu artık.
Tabii. Ya bu arada ipler koptu. Yani Zaha burada mutlu olmadı ve ayrılmak isteyip bence takımını bile bulmuştur o.
Olabilir.
Kolay değil be abi adam. Yani United yani Palace'tan çıktı. United'da yapamadı. Palace'a döndü. Muhteşem bir kariyer geçirdi. Riskli bir yaşta geldi Galatasaray'a. Olmadı. Belki de gider atıyorum. X Portekiz Ligi'nin Porto'da tutar bilmiyorum ama fiziğini kötü gördüm ben zaten.
Evet abi
Yani
düzelmiyor. Düzelmeyen bir fizik var yani.
aynen.
Problem.
Yani bence Tete ya da Ziyech'ten biri kalır. Muhtemelen Tete gider. Kiralık da gidebilir Tete. Gerçi beğeniyorlarmış Tete'yi de idmanda falan. Ben burada bir 10, bir kalite 8 kesin bekliyorum. Yani kesin
8.
bekliyorum.
8'imi alırım. Sonra geri kalan kısmı dizilir abi. 8,
Aynen
8, 8.
yani Oliveira ile Endombele'nin yerine biri bence ilk gelecek adam olur.
Aynen.
Bir de sağ bek. Diyelim devam edelim. Abi İstanbul düştü. 6 tane de yedi Alanya'dan. Pendik Murat Akçan'ın yaptırdığı penaltıyı görmüşsünüzdür. Pendik stoperleri ben bu takımı ligde tutarsam yani tutmayacağım diyor. Ben bu takımı ligde tutmayacağım. Kusura bakmayın diyor. Eze meze oynuyor. Halil Malil yırtınıyor da Murat Akçı tutuyor indiriyor. Yok
Senin
beyler
şey gibi oldu
gidiyorum.
aynen. Tane caps var ya, İstanbul'dan Alanya'ya çeyrek depoyla gitmezsem.
Aynen o kafa abi. Yani Pendik'in stoperler belli ki alt lig seviyor. Yani 70 gol yenir mi abi 34 haftada?
Abi şeyi hepiniz siz de takip ediyorsunuz Sinan Yılmaz'ı. Yaz başı Sinan Yılmaz yazmaya başlar. Ya tamam iyi işte pır pır kanatlar, santraforlar alıyorsunuz ama bu ligde kalmanın yolu stoperden geçiyor. Yani ön tarafa 10 üzerinden 8'lik alıp stoper hattının 10 üzerinden üçlük kuruyorsunuz tarzı. Mayıs ayında tekrar Sinan Hoca'ya ya kardeşim stoper alın şeyleri başlar. Dediğin gibi stoper önemli abi.
Bak bu stoperlerde alt ligde de sıkıntı var öyle diyeyim. Murat Akça birinci lig stoperi mi emin değilim. Arda Turan'ın
Abi
elindeki stoperler çok daha iyidir. Zaten Metehan falan var yani.
şu an bakıyorum rotasyonlarına. Wellington var. Nuno Sekiro var. Alparslan Öztürk falan var abi harbi ya.
Abi sana bir şey diyeyim mi? Alparslan Wellington ikilisi mesela Murat Akça'yı eleştirdim ya. Alparslan Wellington ikilisi Murat Akça'yı Baresi gösteren ikili.
Ben 3 hafta önce izledim mesela. Murat Akça müthişti. Müthiş oynamıştı ama
Evet abi
işte Murat
daha iyi
Akça'nın ligdeki
öbürlerinden.
ortalaması ne olacak?
Zaten o yüzden iki tane yediler. Normalde ortalamaları 2'den yüksek.
Vay be Sergen hocam. Wellington en sakalayla falan şampiyon yaptım ya. Ne büyük adamsın
Harbiden bu adam sigara kutusundan çok başka şeyler yapan bir adam.
O ne acayip bir sezondu ya. Ulan biz
Mensah falan var ya.
abi
Abi
şampiyonluk
Santrfor
yayını
Gökhan
yaptık.
Töre.
Tabii Gökhan Töre önde iki tane maça çıktı. Şampiyonluk yayını yaptık Beşiktaş'a. Sonra bir anda iki tane sakat, üç tane sakat derken bir anda lig kapa kapaya geldi falan.
Aynen.
Bu arada devam edeyim hızlı. Sonra düşme potasında takımlara bakıp hemen fikstür sorular yapalım. Hızlanalım biraz. Rodriguez'in son saniye attığı gol puan 2-2'ye gelmesi Riga
Bahadır'a
maçının.
asist yazılmamış orada çok canım sıkıldı. Değmemiş olsa bile Bahadır kaleci Bahadır'a asist isterim ben o pozisyonda.
Vallahi abi ben de isterim. Bir de Ankaragücü hakikaten sıkıntıdan kurtuldu yani biraz. O puanla 38 puan. O deplasmandan çok değerli. Pendik'i konuştuk 70 gol. Alanya'yı
Pendik,
konuştuk.
Pendik, Ivo Vieira'yı göndermenin yani ne anlamı vardı? Hadi bak şimdi konuştu mu konuştu oluyor ha. Sen şimdi Ivo Vieira'yı gönderip de kardeşim adam sana 4 tane 5 tane hiç alakasız galibiyet çıkarttı sezonun ilk yarısından Şubat ayına kadar. Gönderdin İbrahim Üzülmez'i getirdin. Baştan dedin ki ben küme düşeceğim. Tamam mı? Ben bu ligden küme düşeceğim. İbrahim Hoca'yla yeniden çıkacağım yani. Bu mesajı verdin yani. Ne anlamı kaldı? Ivo Vieira'yı da sezonu tamamla. Düşersen de düş yani. Belki de
Ben
kurtaracaktı ki bence kurtaracaktı bu arada.
sana söyleyeyim önümüzdeki sezon alt ligde İbrahim Üzülmez sezonu tamamlayamayacak.
Ki bence Osman Korkmaz da öyle. İstanbulspor'da aynı kafaya girdi. Hakan Yakın falan yaptılar aralarda. Osman Korkmaz da yani biz düşeceğiz. Osman Hoca'yla bir daha çıkmaya oynayacağız yani. Yanlış işte abi. O zaman çıkmayacaksın ya. Biz belki Altınordu'yu çok eleştirdik. Bunlar playofflarda işte sürekli playoff'ta ilk 6'da kalıyor. Hiç yukarıya oynamıyorlar falan ama Hüseyin Eroğlu dönemi. Şimdi Süper Lig'deki takımlar aynı Altınordu'nun yaptığını yapıyor.
Abi hiç olmazsa Altınordu şey başkanı arazi alıyordu sattığı topçuyla. Bunlar
Evet.
gidiyor karateci alıyor. Yani
Evet.
bunlar da parayı harcama işi de yok. Şeye düşme potasına bakıyorken şey de geldi aklıma. Başakşehir 52 puan 34 maç 4. Beşiktaş 51 puan 5. Paşa 49 puan 6. Rize 49 7. Alanya 48 8. Beşiktaş'ın 5.lik inanılmaz tehlikede. Bak Paşa, Rize, Alanya, Sivas. Bunların herhangi biri Beşiktaş'la oynasın favori.
Rize ile maçları var.
Favori Rize mesela.
Evet.
Aynen hatta direkt bu hafta varmış. Bu hafta Rize ile oynuyorlarmış.
Yani hiç kolay değil Beşiktaş'ın işi. Yani ulan bu takım nasıl bu kadar yenilip de hala dördüncü, beşinci diyorduk ya bir bakmışız dokuzuncu. Sivas'ın da 48 puanı var.
Abi en iyi bir muhtemelen kıyıcı hatırlar ama yine de bir fikir fırtınası yapalım. İzlediğimiz en kötü Beşiktaş sezonu mu?
İzlediğimiz en kötü Beşiktaş sezonu mu? Evet abi benim net.
Abi
92'den beri izlediğim en kötü Beşiktaş.
6 tane hoca, 2 tane başkan. Bu takım 4. bitirse yine en kötü Beşiktaş takımı.
Sergen Yalçın, Önder Kara ve İsmail sezonuydu daha önceki. Bu şimdi oraya girdi araya.
Yani ben de şeyi düşünüyorum. Galatasaray'ın 2010-2011, 2021-2022 iki tane hani küme düşmeye oynar mı diye Ocak ayında korkuttuğu sezon var. Fenerbahçe'nin 2017-2018'i var. Beşiktaş'ın öyle bir aşağı böyle 17.liğe falan indiği sezon da hatırlamıyorum ben.
Galatasaray'ın bence 2021-22, 2010-2011'den iyi ya. Çünkü Avrupa'da iyiydi. Orada yine bir hedef vardı. Hani Barça
Aynen.
maçları falan, ulan neler miyiz?
Aynen.
Hani diri tutuyordu abi. Ben bir Karabük maçı hatırlıyorum. Rekat sonrası Hacı sezonu. Tribünde millet uyuyacaktı yani. Toplu anda uyuma seansı yapılacaktı abi içeride.
Antep maçı mı vardı çok kritik ben?
Antep Kupa maçları vardı. Cenk Tosun'un ilk piyasaya çıktığı maç. Röveşat atmıştı Galatasaray'a.
Tamam,
o
o maçta
maçlar
Antep
öncesi kaybettik o zaman bir maç. Eyvah dedim düşüyor takım.
Antep'in
O
hocası Tolunay Kafkas'tı. Galatasaray'a Adnan Polat'tan Tolunay Kafkas hamlesi diye manşet okumuştum Adnan Sezgin'le beraber.
O maç var ya, Antep bizi kadrosu daha iyi diye yendi.
Antep
Aynen.
kadrosu aynen öyle abi. İvelin Popov, Alexander Sosa, Şenol Can o zaman sol bekti Antep'te. Karjamarskas, Julio Cesar, Cenk Tosun, kadroya bak.
Beto. Beto
Beto.
vardı büyük ihtimalle en ön
Aynen.
taraf.
Murat Ceylan vardı, Emre Belezoğlu'na benzeyen.
Murat Ceylan bizde yoktu mesela.
Yoktu valla.
Vallahi
Yekta
yok.
vardı bizde.
Yekta'nın da hakikaten. Yekta bizi ulan acaba bu kadar transferde şu iyi olur bu iyi olur demesek mi dediğimiz ilk adam. Yani sahadaki öngörü tutmamıştı.
Çok da anlamıyormuşuz aslında biz
Aynen
toptan.
aynen. Koray'ım sen frene bas ve geçen sene attığın tüm tweetleri sil, transferlerimin Ontivero ile başlangıcıdır bende bu adamlar.
Abi Yekta, Lorik sana, Kulyo. Orta sahasıyla hayal kurduk ya.
Kulyon'un peki inşaat işçiliğinden geliyor çok koşar şeyi, analizi. Aceto Bayseniko yoktu o zamanlar. Bülent abimize de çok selamlar olsun. Fikstüre geçelim. Beşiktaş önce geçen hafta da fikstürü iyi değildi. Zaten bizim podcast'in tonundan da anlamışsınızdır. Galatasaray maçı iyiydi. Derbi kötüydü. Küme düşme takımları maçı çamura çevirdi ama hiçbiri kazanamadı zaten. Yani çok iyi bir fikstür değildi.
Özet
En zayıf.
olarak müthiş fikstür ama. Özetlerini izlerken keyiften bayıldım.
Aynen. Yani hakikaten özetlere baksan iyi ama yani şey maçları iyi değildi. Sezonun en zayıf haftalarından biriydi. Ama bu hafta iyi başlıyor Beşiktaş Rize. Yani Beşiktaş Rize maçı Cuma akşam 8 izlenir. Cuma akşam 8'de Ankaragücü Alanya'da var. Ankaragücü 38 puanda. Alanya rahat ama Alanya'da bir tepeye kendimi atarım hıcı formda. Yani Ankaragücü bu maçı kaybederse hakikaten düşmeyle şu an arasında 4 puan var. Sıkıntıya girebilir. Meraklısı oraya, meraklısı orayı izleyebilir. Güzel
Ankaragücü'ne
bir.
5 puan yeter değil mi? Kurtarır. 43
Yeter
yaptı mı
yeter.
tamam.
Aynen yeter. Geldik cumartesi. İstanbulspor Adana Demirspor gol seven açsın. 8-9 gol olur bu maçta. İstanbul'da 6-7 ama 3-4 tane net kaçırmış. Direklerden
Var
falan
var.
dönmüş. Yani hoca açık oynuyor. Yani çocuklar biz düşüyoruz ama siz isterseniz birkaçınız ligde kalsın diyor. Cumartesi akşam 7 Samsun Trabzon. Bu da güzel maç olur. Yani
Samsun iki
Gistol.
haftadır konuşuyoruz. Gistol Hoca bir şey yap. Daha da kötüye gidiyor takım.
Aynen. Karadeniz derbisi. Abdullah Hoca da 2-0'dan 4-2. Abi Antep maçı 2-0'ken dakika 26'da Dragoş'un topu direkten dönüyor.
Evet.
Bak o maç 3 olsa belki de bugün Fatih Tekke Trabzon konuşuyorduk.
Yine de
Ve
bir devre
bugün
arası motivasyon videosu konuşalım ya.
şey değil mi? Ya o
Senin tweet
telefon
çok iyi ya. RT yapmışsın ya.
bak o videoları çeken telefon var ya, en hacklemek istediğim telefonu, yayınlanmayan o ikinci yarıda daha çok gol yenen maçlar da var ya orada.
Mustafa
Orada
abi.
konuşulanları bilmiyorum.
Mustafa abi kadraja bile girmiyor valla.
Kaptanım sevmez
Bir
kameraları.
de bak valla geri dönüşünü Abdullah Hoca, sırf Abdullah Hoca diye geri dönüşü küçümseyecek değilim. Gayet güzel dönmüşler. Tek bir şaşırdığım, Paşa maçında da iki tane genç atmıştı hoca sahaya. Bu maçta da ne zaman genç atsa sahaya, sol bek Yusuf muydu? Yusuf sanırım. Takım çok tuhaf goller yiyor. Yani bu gençler hiç antrenman yapmadan mı atılıyor sahaya, onu anlamadım. Bir de abi şeyi komik buldum ya videoda. Tamam, şakasını yıllardır yapıyoruz Abdullah Hoca'nın videolarının da. Abi Özel hiçbir şey söylemiyor yani. Hani ya arkadaşlar, bu maçı çevirirseniz demişsin ve bunu video olarak niye atıyorsun?
Beyler döner demiş ve atmış değil mi?
Yani.
Tweet'e
Öyle.
alıntı yapıp yeniden şey yazmış. Yok ya, bilmeyiz.
Samsun Trabzon dedik.
Abi
Cumartesi 7'de.
Samsun kaybederse direkt girer potaya. Çok uzak görünüyor ama puan olarak çok yakın.
Bakayım.
39'da
O
kalırsan bu
39.
hafta.
Gistol Hoca.
Bak
En
sonraki
önemli
maçları
derbi.
Samsun'un. Bak Trabzon maçını kaybetti diyelim. Konya deplasmanına gidiyor. İçeride Alanya, son maç Karagümrük. Çok sıkıntı.
Harbi sıkıntıymış. Cumartesi çok güzel bir maç var akşam 7'de, bir tane daha. Ben bunu izlerim mesela. Kayseri Karagümrük. Çünkü Kayseri 40 puan, Karagümrük 36 puan. Kayseri eskaza yenilmezse kurtarır. Karagümrük de kaybederse sıkıntıya geri döner. Hakikaten 4 takımın düşme işi iyiymiş ya. Pazar günü 4 Başakşehir Kasımpaşa. Meraklısı izlesin. Eğlenceli maç olabilir. Pazar günü akşam 7 Antep Hatay. Tekme tokat maç. Galatasaray maçı olmasa kaçmaz.
Kaç puanlar? 34'e
Antep,
33. Haydi
ya
bakalım.
bunların ikisi de şu an lig bitse ikisi birden düşüyor.
Hot take'imi yapayım mı abi? Hot
Yap
take'im
abi.
şu. Hatay kazanır. Antep garanti düşer.
Öyle mi diyorsun?
Bu maçı Hatay kazanır. Antep bir daha da maç falan kazanamaz bu ligde.
Ya zaten Antep bu maçı alamazsa bence psikolojik olarak düşer.
Tam tayfada en kötü hoca Selçuk İnan olacak. Açık ara herhalde.
Çok üzülürüm ya.
Allah,
En
Burak Hoca da
sevdiğim.
iyi gidiyor Kayseri'de.
Evet. Burak Yılmaz bile yani, düşün. Hani hamına krizinden sonra çat diye Kayseri'ye gitti. Eleştirdik ama hakikaten comeback'le falan maç kazanıyorsa abi bir şeyler
Peki o
görürüz.
krizi tarih kitaplarına hamına krizi olarak mı
Aynen.
geçiririz?
Aynen.
Draguş'u
Ya sen artık bir
seviyesi ne?
yorumcusun adam. Senin dediğin şey bak, Antalya'nın taşaklar falan kaldı milletin aklında. Hamına mamına kriz. Bu mesela Coşkun abi, Coşkun Çelik ikinci futbol tarihi kitabını yazarken bunu yazmak zorunda mı ya?
Abi artık kaçış yok. Hamına mamına krizi. O chapter'ın adı Hamına mamın. Geçen bir arkadaş abi atmış şey. İşte bir kadın bir podcast'ten bahsediyor. Podcast'lerin insanı ne kadar geliştirdiğini falan yazmış. Arkadaş onun görüntüyü atmış. Altta da şey yazmış. Benim dinlediğim podcast'te bahsedilen konu, Antalya'yı taşaklarından yakaladılar.
Bir şey
Ne
diyeyim
oldu?
mi?
Daha ne
Bir şey
istiyorsun?
diyeyim mi?
Çok geliştirdik işte sizi.
Pottiler ve Stiller de libret almıyor. Kendini sorgulasın. Kimse kusura
Birinci
bakmasın.
bölümde hashtag'in şeyi belli abi. Tottiler mesela akılda kalan anlar.
Aynen. Tottiler 300 yazacağız. Millet
Bu arada
yollayacak
bu
bizi.
hafta da Antalya hakikaten taşaklarından yakaladılar yani. Sergen Hocam,
Aynen.
Beşiktaş'a gönlün varsa güzel ayrılman lazım. Böyle Malatya'dan nasıl ayrıldıysan öyle ayrılman lazım. Hani başkanla hala görüşeceğiz, görüşmedik. Bence hocaya da zarar verir. Antalya
O
Spor'a da
haber
zarar verir.
doğru muymuş abi?
Doğruymuş
Antrenmana
abi.
çıkmama olayı.
Doğru.
İlk
Zaten
kez
sağda
bir hocanın antrenmana çıkmadığını görüyorum bu arada.
aynen. Bir de abi fişek gibiydi zaten Karagümrük. Belki Antalya'nın bu hafta artık salma yapmasından dolayı da öyle gözükmüş olabilir. Ondan dedim Galatasaray'a dikkat etmeli diye. Hani o Cankereşler, Mankereşler, o Marka, o uzun boylu kupa maçında bize gol atan Santrafor. Hepsi şey gibiydi yani. Çakı gibiydi. Antalyalılar ki belli ki salma yapmış. Ya artık mali krizi var ya da başka bir krizi var. Bilemiyorum tabii.
Candaş Tolga Sergen Hoca'nın aklına girdi ya. İnanılmaz.
Aynen.
Galatasaray Sivas pazar akşam 7. Abi bu maçı hiç konuşmadık. Ne bekliyoruz bu maçtan?
Karşılıklı gol bekliyoruz herhalde.
Ben Sivas'ı yani en az izlediğim takım bu sene. Yani son 4-5 haftada. En az izlediğim, en az denk geldiğim takım. Fener maçı dışında Anadolu maçlarını da izlemedim. O yüzden pek bir şey diyemiyorum.
Okan Hoca Sivasspor'un Avrupa'ya gitme ihtimalini hesapta yokken Avrupa'ya gitme ihtimaline inandırdı Fenerbahçe puanıyla beraber. Bir de
Evet hocam şimdi.
bu hafta kazandılar. 4 puan 2 haftada. Karşına şimdi yarattığın canavar senin karşına çıkıyor hocam. Galatasaray eğer deplasmanda maç oynasaydı puan kaybettiği gibi sezonun ilk yarısında umumiyetle çok zorlanabilirdi. Ama içeride seyirci faktörü ve Mertens faktörüyle, Barış Alper ve Mertens faktörüyle ben çok çok daha güçlü bir oyun bekliyorum abi. Yani uzun zaman sonra izlediğimiz en iyi iç saha maçı olmalı. Çünkü artık tamam dişe kan değdi. Yani takım 4 maç kaldı. Son 4 maç kafasında oynamalı. Bundan önceki maçlarda hep konuştuk yani. Oyun belli anlarda önemli. Evet ama artık buralarda hata payının olmaması gereken bir düzleme giriyor Galatasaray. Yani içerideki Fenerbahçe maçına 4 puan önde çıkarsa zaten kuvvetle muhtemel işi de orada bitirme gayretinde olacak. Burada da güçlü bir oyun, güçlü bir tempoyla Sivasspor gibi derinde bekleyen beşli savunma, üçlü savunmayı çok anında geçişleri yapabilen Bülent Uygun takımına karşı iyi bir oyunla yenmek zorunda. Ama ben tabii ki bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Yani Galatasaray'ın maçı kağıt üstünde biraz böyle hani Bülent Uygun'un tuzaklarının devreye gireceği gibi gözükse de kazanacağını düşünüyorum abi. Kadro kalitesi ve oyun gücüyle.
Ben de Sivas'ı uzun zamandır Fener maçı hariç izlemediğim için bu beşli savunma olayını sadece Galatasaray ve Fener'e karşı uyguluyor zannediyordum. Konya maçına bir son 10-15 dakika biraz baktım. Orada da beşli oynuyorlar. Yani onu oturtmuş. Muhtemelen Galatasaray'ın 2 senedir çok övdüğümüz, çok konuştuğumuz duran top olayının en kritik olduğu maç. Yani Galatasaray bu maçı duran topla açması gerekecek gibi geliyor bana. Çünkü oturdular mı? İyi oturuyorlar abi. Ve Mendoza'nın gösterdiği şeyin Balotelli'nin stoperlerle boğuşup Mendoza'yı kaçırma, Barassi'yi kaçırma hamlesi burada Oda Koyta ve Köln eşleşmesi çok kritik olacak. Hani bu maç artık ben Davinson Sanchez'in de dönmesi gereken bir maç olabilir. Çünkü Abdülkerim ve Victor Nelson muazzam o top oynuyorlar son dönem. Çok iyi oturdu. Ama bir topçu kaçtığı zaman da yakalamak çok kolay olmuyor. Davinson Sanchez pas hatalarına teşne olsa da dribling üzerinden çıkmaya çalıştığı zaman hem hat kırmak açısından hem de o kaçanları kovalamak açısından ikisinden de daha önemli olabilir bu maç özelinde Davinson Sanchez'in varlığı. Kendi yerinde değil de solda oynadığında aksıyor ama köyünün arkasında kapatmak lazım Koyta'ya karşı.
Diyelim pazartesiye geçelim. Antalya Pendik. Pendik maçı kazanamazsa düşer. Antalya zaten sezon fişi çekmiş. Ve Konya Fenerbahçe. Burada da Fenerbahçe'de ben yani millet yazıyor Konya alabilir mi alabilir ama ben Fener'in kazanacağını bekliyorum. Konya'yı da tam tersi bayağı izledim Alanya maçlarına falan. Yani Fenerbahçe'ye tehdidi çok az abi Konya'nın.
Duran toptan Konya gol atamazsa ancak yapabilecekleri şey bu maçı 0-0'a bağlamaya çalışmak. Başka bir...
Oo, cross gördün mü abi?
Gol mü oldu?
Yok çıkarttı ama var ya çok güzel vurdu ya.
Oğlum
İki
ikinci yarı
tane abi
başlıyor.
top kesti. Top yani kesti derken araya girdi.
Gol
Fizik
olmalıydı ya.
kalitesi falan da inanılmaz ya herifin şu an.
Aynen abi.
Abi.
Modric'in bir 3 sene önceki hali vardı ya abi. Şu an Modric'in
Aha.
o 3 sene önceki hali o yaşlarda cross'a geçti.
Aynen.
Ama Real Madrid çok rahat ya. İnanılmaz bir rahatlık var yani. Don Carlo hakikaten şey demiş yani. Bunları bir 15 dakika bize önde basarlar. Bütün güçleriyle bir şey yapadılar. O arada biz bir tane atarsak aşağıya elimize alırız. Öyle oldu hakikaten.
Aynen. Ve şu forma çok güzel ya. Seneye de giyin abi bu formayı.
Evet, çok fazla oynamadan, dokunmadan bunu böyle giymek lazım ya.
Vallahi çok güzel forma bu ya.
Hem siyah gibi hem de dediğin gibi senin abi morun bir tonu var ya koyu.
Aynen o yakın planda net ortaya çıkıyor ya.
Aynen.
Koldaki
Ben
detaylar, o renkler falan.
zaten hani bu tip bir formanın mutlaka hani siyah tarzı hani Raul'un böyle United attığı goldeki gibi yüzü öpüyor ya Redondo'nun pasında. O tarz formayı hep seviyorum. Bir tane Eflatun seviyorum Madrid'de mutlaka olmalı bence. Bir tane de zaten klasik beyaz abi.
Bayern'de şu forma unutmak istediğimiz kombinasyonlardan. Bu ara çok
Aynen.
şey izliyoruz. Alt lig maçı izliyoruz. Yemin ederim TFF YouTube kanalında şimdi herhangi bir ilçemizin ismini vermeyeyim de bir ilçe takımı forması gibi. Şundan artık unutalım. Bir daha olmasın böyle bir şey.
Geçtim
Çok
sorulara.
sıkıcı maç olur abi. Tarihin en sıkıcı maçlarından biri olur Konya Fener.
Bana da öyle geliyor.
Aa, bu arada Livakovic'in kurtarışa ne diyorsunuz? Gedson'un mu kafaydı bir? Colin'in kafası.
Müthiş çıkarmış ya.
Feci bir gol attı.
Kim attı?
Leroy'um.
Leroy Sané.
Kuponu getirecek Leroy.
Hadi be.
Feci'yi vurdu abi. Lunin buna bir şey yapamaz.
Ben de niye dakika 2 ya?
TV 8.5'tan izliyorsun değil mi?
Yo, Excel var bende.
TV 8.5 açsana.
Excel şu an Acun'da yoktur ha.
Televizyon var sende. TV 8.5 aç abi.
Yok abi, podcast'i çalışma odasından yapıyorum. Şeyde yok. Çalışma odasında sadece bilgisayar ekranı var.
Vay vay vay.
Çalışma odası benim yattığım yer değil mi?
He, çok iyi bulmuş.
İnanılmaz odadır.
Çok iyi bulmuş. Ben de atarız bir tane daha. Diyorum vallahi, sorulara geçiyorum. Burak Bey'in free agent olacak oyunculardan hangileri düşer? Transfer dönemi sorularına sezon sonunda bakacağız demiştik.
Bu sene yapacağız beyler. Bu sene transferdi, evet. Bilmem neydi. O tip programlar yapacağız.
Beyler bu sene yazın harbiden. Ulan yani yine mi bu lavuklar dedirteceğiz size, hiç merak etmeyin. Muharrem Bey sormuş. Okan Hoca'nın Prag ve... Allah, soruyu kaybettim, buldum. Prag ve Kopenhag maçlarında gördükten sonra gelecek sezon set oyununda bir tık geliştirmesi lazım değil mi sizce de? Orada hakikaten mücadele gücü üzerinden çok konuştuk da Galatasaray'ın toplu oyununda biraz daha geliştirmesi gerekiyordur.
Göreceğiz abi. Göreceğiz inşallah hocanın repertuarına ekleyeceği şeylerden biri olacak bu. Tabii oyuncu grubu da çok önemli. Şimdi konuşuyoruz, ediyoruz. Hani özellikle ben çok beklediğim oyun gelmediğinde çok fazla eleştiriyorum falan da. Bir de elindeki oyuncuların belli özellikleri var. Şimdi Sasha Boy, Nelson, Torreira, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, bir sürü maça bu oyuncular banko çıktı. Yani takımın 6-7 tane oyuncusu böyle olduğu zaman da ya hocam sen de 3 tane pas oyunu bak, Bologna nasıl oynuyor, Bologna gibi oynat falan diyemem ki. Bologna da aşırı iyi bir pas takım değil, gereksiz bir örnek verdim de aklıma niyeyse ilk o geldi. Biraz daha şu beklediğimiz 8 numara gelsin. Sağ bek belki bu sefer farklı tip bir sağ bek olacak. O zaman hocayı daha doya doya, yine olmazsa o beklediğimiz set oyunları daha doya doya hocama değil artık demeye başlarız.
Giyelim devam edelim. Mauro Ömer de sormuş. Abiler selam. Nelson'un gitmek istediğini biliyoruz. Napoli Davinson haberleri de çıkıyor. Siz olsanız performans, oyun uygunluk ve kazanacağımız bonservis düşünerek hangisinin gidişine onay verirdiniz demiş. Ben Nelson yollarım abi. Yani Davinson başka bir oyun. Davinson'un yerine stoper bulmak kolay değil.
Aynen katılıyorum abi.
Hani harbiden kolay değil ya. Düşündüm. Ulan şunu getirsen olur diye. Harbiden yok. Abdülkerim'in de değil bu arada. Ben mesela üçünden hangisini satmazsın desem bir numaram yabancı bile, yabancı olduğunu düşün. Abdülkerim'in iyi olsuna da Abdülkerim derim.
Ya yani işlerinde en iyi kesici hiç tartışmasız Nelson. En iyi kesici Nelson. En iyi stoper Nelson. Ama Galatasaray büyük takım futbolu oynayacaksa ve oynuyor. En azından büyük takım futbolunun belli bir kısımlarını çok iyi oynuyor. Özellikle önde baskı konusunda. Kesici değil Galatasaray'ın ihtiyacı. Galatasaray'ın ihtiyacı senin tarif ettiğin daha vazgeçilmez olan oyuncu tipleri. Davinson ve Abdülkerim'in oyuncu tipleri.
Bayern penaltı mı atıyor?
Evet evet, penaltı. Lucas Vazquez yaptı yapacağını. Durduk yere bileğe vurdu. Ulan resmen ölüyü dirilttik ya. Ölüyü dirilttim ya.
Dur gol gelsin de.
Ölüyü dirilttik vallahi çenemizde.
At oğlum artık. Kaçırdı. Attı. Şimdi abi, kalkıyorum. Dün kıyıcı, Koray dedi ki bana. Abi kıyıcının verdiği proları bir an önce iç. Çok bekleyince onlar nemleniyor dedi.
Şimdi hayır, kalk, kuruyor dedim
aksine. Müsaadenizle. Afiyet olsun.
Adamın keyfine bak ya. Bayern Münih yeniyor diye Real'e. Pro yok ya.
3-2'ye abi, döndü.
Abi kasa baskın ya.
Hemen şimdi... şu an abi Ancelotti'nin değişiklik, iki tane değişiklik yapması lazım.
Aydın Bey sormuş. İsmail Hoca Galatasaray'ın başında, Okan Hoca Fener'in başında olsa ligdeki durum ne olurdu sizce? İsmail Hoca kovulurdu.
Öyle mi diyorsun?
O kesin kovulurdu. Kim sabredecek abi? Sen Olympiakos elenmesinden sonra Galatasaray'da tutulmaz. Yani İsmail Hoca bu kadroyla kolay kolay uğraşamazdı.
Ha, Soru şey anlamında ama bence. Ben öyle anladım yani. Şu an Galatasaray kadrosunun başında İsmail Kartal.
Tamam
Ömer
işte bu
Kartal.
kadroyla sezon başında düşünsene bu kadroyu.
Ya aslında bence şampiyonluğun en kritik yeri Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveniydi. Fenerbahçe orada puan farkını 6'ya 7'ye çıkarması gerekiyordu. Onu yapamadı. Evet, İsmail Kartal muhtemelen öyle bir temponun içinde tam tersi 8-9 olurdu Fener'le Galatasaray arasındaki puan farkı.
Evet,
Daha o zaman
açardı abi.
kovuldu.
Kalan maçlardan en son Nelson çıkılması Oğuzhan Bey'in sorusunu yanıtlamış olduk. Mertens'i konuştuk. Brighton Vekili sormuş. Vekili. Aha Beşiktaş sorusu. Beşiktaş'ın şu an için orta sahasında demiş Brookis hoca dokunuşu. Aa, bu Beşiktaş sorusu ama Beşiktaş'tım arkadaş emin değilim. 6 milyon euro yarısına verdiği Gedson, 10 milyonluk Muçi, 13 milyon verdiği El Musrati var. Bu isimlerin hiçbirinin oyun kuruculuk özelliği olmadığını, El Musrati de olabilir de göremedik. Kanatların birinde de 5 milyon verilip alınmış Raşit olduğunu düşünürsek, Beşiktaş'ın yazın yapması gereken ilk iş sağ ve sol beke Mariano tarzı orta sahaya eklemlenip oyun kuran bir bek almak olmalı sizce? Oyun kurucu eksiğini kanatta kullanırlarsa bu sefer de driblingçi kanattan yoksun kalacaklar ki Guardiola bile bu stratejiden vazgeçip Jeremy Doku'yu aldı. Yoksa Gedson'la vedalaşıp orta sahaya dinamik ve oyun kuran bir 8 beklere uçak gibi 2 bek mi almalılar ne dersiniz? Bence Beşiktaş'ın her mevkide bir pasöre ihtiyacı var. Semih Kılıçsoy da pasör değil. Yok abi adamlar baskı yemiyor, geriden topla çıkamıyor ya.
Semih Kılıçsoy ne diyorsun bu arada? Bence artık ben kariyeri için bir karar vermek zorunda.
Zaten bence ilk vermemiz gereken karar şu. Bu adam kanat oyuncusu değil. Yani 4-4-2'nin bu adam Rooney gibi, Agüero gibi bir adam. Bunu sağa sola hapset. Beşiktaş'ın öyle bir lüksü yok. Muçi oynasın kanatta. Ya da hakikaten sene sonu öpüşsünler, ayrılsınlar. Ajax'a Ajax'a gitse öptürür bu çocuk. Ama bir büyük takımda bu kadar az pasörü olan büyük takım görmedim. Driblingçisi de yok. Çok garip bir takım ya. Yani
Abi.
Beşiktaş'ın santr mesela santrforu da Dzeko gibi sırtı dönük oyun kuruculuk yapabilecek adam olmalı.
Tabii.
İşleri çok zor. Hasan Arat yönetiminin aldıklarından birini satması, kiralaması falan gerekecek. Yani iyi bir hoca gelirse şu Muçi'yi kiralayın diyebilir. Hiç kolay değil işleri.
Abi Semih kanat oynayabilir de yani kanat oynamanın 3-4 farklı versiyonu var. Hoca demiş ya, ya ben kanat oynayayım dedi. İşte tamam o zaman Muleka'yla değişerek oynayın dedik falan. Herhalde çocuk şeyi kastetmiyor kanat oynayayım derken. Orta saha çizgisinin paralelinde top alayım. Oradan karşımdaki inanılmaz atletik beklerle mücadele edeyim. Topu götüreyim, servis yapayım anlamında demiyor herhalde. Ben kanat forvet olarak oynamak istiyorum diyordur. Kanat forvet olarak oynatılabilir ama son söylediğine geliyoruz. Eğer Semih kanat oynayacaksa merkezdeki oyuncunun da ona servis yapabilecek bir oyuncu olması lazım. Diri bir Aboubakar tarzı bir oyuncu olması lazım. Valla zamanında çok konuştuk ettik. Ben tamamen bu sene zaten bu seneden bahsetmiyorum da gelecek yıl için falan da tamamen ümidi kesmiş durumdayım. Hiçbir futbolcunun hiçbir özelliği abi Gedson mesela artık Beşiktaş şey durumunda değil herhalde değil mi? Ya seneye daha düzgün bir yapı kurarsak Gedson'dan da katkı alırız. Adamın futbolculukla alakası kalmamış ya. Ya
Evet.
inanamıyorum. 2 sene önce bizim iki sebepten Galatasaray şey gönderdi bence. Yani en azından genel kurul farklı sebeplerden göndermiş olabilir de Galatasaray sosyal medyası, Galatasaray taraftar grubu 2 sebepten Burak Elmas'a yeter artık dedi. Bir Fatih Terim'e yaptığım muamele adam seni Avrupa'da götürürken ona o adam hak etmişti yani. Galatasaray'ı Avrupa'da gruptan çıkardıktan sonra o elemeyi Fatih Terim oynamalıydı. Hiç tartışmasız. Artık iyi hoca değildir bilme hiçbir anlamı olmayan şeyler bunlar. Bir bu. İki, Getson'u alamamak. Abi nerede o Getson ya? Bu nedir? Bu kadar bırakmışlık olur mu ya?
Abi sana şunu söyleyeyim. Rize'deki Getson bundan çok daha iyi.
Aynen öyle abi. Duran top atıyordu en azından. Dribbling
Rize'deki
yapıyordu. Önde baskıya gidiyordu.
Evet abi. Yani Rize'deki Getson harbiden daha iyi. Ve Rize'de çevresi daha uygundu Getson'a. Daha büyük sıkıntıyı söyleyeyim sana. Ve harbiden kaybederler oyuncu ya. Çatır çatır kaybederler.
Valla
Milli
seneye de böyle olursa bir de yani hani eskiden de çok ara ara olur böyle. Ligi iki takımlı lige çevirmeye çalışıyorlar falan. Yani Beşiktaş kendi eliyle çevirmiş olacak ligi iki takımlı lige. Ve tadı tuzu epey bir azalacak. Ciddi şekilde azalacak yani.
bir şey değil mi? Trabzon iyi transfer yaparak başladı bence. Toparlıyorlar yani. Sertor, Lundstramlar, Mundstramlar. Trabzon bu sefer fena gelmiyor. Şey, Abdullah Hoca, Kuntas, bunları bırakıp yine tecrübeli 30-35 oynatabileceği topçuları topluyor bence. Diyelim devam
İnşallah
edelim.
şey olur abi. Öyle bir şey olur ki böyle Beşiktaşlı Twitter'daki insanlar beğenmediğiniz Al-Nusrati bu. Beğenmediğiniz Muçi bu. Muhabbeti yapacağı bir sezon yaşarız Beşiktaş için inşallah.
İnşallah. Biz de daha çok maç konuşabiliriz. Adat sormuş. Milli takımda İrfan'ın sahada oynamasıyla birlikte Barış Alper sol kanatta iş yapar mı? Bence böyle olacak zaten. Sol Barış, sağ İrfan olacak. Bu İrfan'ı kesemez abi hiç kimse. Orta sahaya falan da koymasınlar. Yani çocuk sağda mis gibi top oynuyor.
Avrupa yayınında hep unutuyoruz çocuğu konuşmayı da. Bizim ülkede maalesef çok sevilmiyor. Ben seviyorum kendisini. Çok iyi top oynadı. Bir tane çok net kaçırdı. Bir tane sonra çok güzel plaseyle attı Enes. Enes toparlamış geliyor. Enes'in etrafında ikisini izlemek isterim.
Vallahi çok güzel olur. Arda da ligde daha çok süre alacak. Yani oynayabilir, maç kondisyonu yerinde olur en azından. İbrahim Bey'in önümüzdeki sezon sorusunu geçiyoruz. Onuachu sorusunu cevaplamış olduk. Genel izleyici kitlesinden birinin.
Abi
Adana
kaçırdığı golü
Demir'in
gördünüz mü onu açın? Bir de kaçırdığı var. Topukla vuruyor yine.
yok, hayır.
Manyak ya. Manyak herif abi. Çok seviyorum herif.
Müthiş oyuncu. Engin Bey'in Adana Demir'in Galatasaray'a karşı maç planı sorusunu da yanıtladık. Düşme adayların tamamını konuştuk Oğuzhan Bey'in. Koray abi ye soru varmış Hüseyin Bey'den. Beni niye engelledin Twitter'da? Abicim keyfi insan engellemem de. Açar Hüseyin Atay soruyu soran Hüseyin Atay Koray Gök yazarım saçma bir şeyse. Kaldırırım. Hiç problem değil. Gene izleyici kitlesinden birinin bir sorusu daha var. Ne
Ya
oldu?
ben sıradaki gol Bayern alıyorum ya.
İyice şımardı. Kıyıcı hocam bu adam iyice şımardı.
Şimdi bu maçı beraber bitiremezsek tur kıskaçta.
Ne? Biz hiç Santiago Bernabéu'da alta işletiriz bu rakibi ya. Hiç merak etme.
Hadi bakalım. Ne oldu bir 5 dakikada ben anlamıyorum ya var ya. Burada da işte abi. Bu Bayern'in 5 dakikalık oyunları hakikaten şey gibi çok güçlü oluyor ya.
Senin Ipswich kuponu geliyor mu abi? Yani
Şu an geliyor gibi
Ipswich
abi.
geliyor mu?
Şu an geliyor gibi ama ben Real'den gümlerim. Bu maç
Tamam,
bence dönmez. Dönerse de mucize.
Ipswich geliyorsa inşallah bu döner diyorum ya. Sen çünkü
Abi
iki
yok
maçı
bence
birbirini
Bayern 3
tutuyorsun.
atacak. Next gol Bayern alabilirsin bence.
Alıyorum şu an. Çok düşük oran ama alıyorum. 2.32 orandan alıyorum ben.
Emre Bey'in önümüzdeki sezon sorusunu da konuşacağız. İsmail'in yokluğunda Krunic kullanılırsa demiş Alman ligli arkadaşımız. Geldi işini nasıl çözer İsmail Hoca? Bana bizim maç dışında 9 puanlık fikstürü var gibi geliyor Fener.
Fener bir tane Salih Özcan kovalar bence yazın ya.
Hayır, şimdi önümüzdeki 4 maç.
Geçen sezon da çok
Bir...
kovaladı ama Dortmund vermedi. Şimdi hoca değişikliği falan belki şey yapabilirler.
Abi önümüzdeki 4 maç. Ben bu maçta artık bekledim Mert Hakan. Yani madem yabancı sınırı var. Mert Hakan gelir direkt diye düşündüm. Hani çok mu acaba hücumcu kalır diye düşündü de yani Mert Hakan en azından hareketlilikle Krunic'in yaptığı savunmayı yapar diye düşünüyorum. Ama
Osay
Mert
yerine
Hakan
Mert Müldür oynar abi.
yine Krunic diyorsun merkezde.
Tabii tabii Krunic'i oynatacak zaten.
Ben bekliyorum bak
Yapmıyor.
bu maç 11'de Mert Hakan görmeyi bekliyorum önümüzdeki maç.
Vallahi
11'de.
şaşırırım.
Mert Hakan hayatımıza öyle çok artık Mert Hakan ortada yok. İşi gücü yedek kulübesinde hareket çekmek falan derken bir anda hayatımıza girip bir tane uzaktan saplıyor ya. Bu hafta olabilir gibi geliyor.
Fatih Bey ideal Euro 2024 11'imiz bugünden diye sormuş. Onu pazartesi Natspor'da çok güzel yaparız. Göztepe ile ilgili sorular gelmiş. Tebrik edelim. Göztepe'de çıktı üst lige. Sivas veya
Göztepe bizim yani birinci Süper Lig'e geliyor. Ahmet birinci lige geliyor. Bir tane beklediğim alt ligden bir takım daha var. Onlar da gelirse güzel bir sezon geçiririz. Yani.
Lütfen fikstür çekilirken şampiyonluk ihtimali kuvvetli takımın son hafta maçı Göztepe'li olmasın. Acayip geriyor beni abi. 2018 Gomis, 2021 Raşit Gezal. Yani son maçı oraya almayın abi.
Abi selam.
O maç golden sonra o tıngır mıngır oynayış neydi ya? Yani 4-0 gibi oynadı takım o maçın geri kalanı.
Harbi bir kaşınma işleri vardı orada bizde.
Galatasaray'la oynanan maçta Selçuk Şahin kendini yırttı. Uzaktan gol atacağım Lea Franca sezonundaki gibi diye Galatasaray'a da. Şeyde çok şok olmuştum. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda Sergen Hoca'nın ağlayış biçimine falan böyle hani. Hakikaten acayip dolmuş o sezon.
Acayip bir gündü o ya. Çok acayip bir gündü ve sıfır beklentim vardı. Hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam etmiştim maçlar biter bitmez.
Şeydi, Farioli'nin Karagümrük'ün Beşiktaş'ı yendiği gün mü sondan bir önceki hafta? Yoksa son gün mü?
Son gün.
Son gün değil mi? Ondan önceki haftaydı ben unutamıyorum mesela.
Fener'in Sivas maçı o hafta mıydı?
Fener'in Sivas sondan bir önceki hafta abi.
Devam ediyorum. Ben Sivas veya Karagümrük maçlarının birinde puan kaybı olursa derbi ilişkin tahmininiz ne olur? Ben Galatasaray'ın oyununun bu maçlarda puan kaybetmiş gibi olacağını düşünüyorum zaten derbide. Galatasaray içeride öyle bekleyeyim beraberliği alayım top oynamayacak. Ve şey İsmail Yüksek'in yokluğu önemli. Orada Fenerbahçe o dinamizmi sağlayan oyuncu İsmail. O yüzden Galatasaray'ı favori görüyorum her türlü.
Braga eşleşmesinde bunun cevabını aslında zaten aldık gibime geliyor benim. Sen dediğin şeyi tasdiklemek için söylüyorum. Ben Prag ikinci maçında Okan Hoca'dan ilk kez bekliyorum demiştim. İlk kez daha temkinli bir oyun bekliyorum demiştim. Hiç birebir aynı oyunu oynamıştık.
Yani adam selamun aleyküm dedi çıktı sahaya. Hiç öyle bir... Ya Galatasaray zaten... Yani Okan Hoca futbolculuğunda da Galatasaray böyle bir tedbir oyunu falan çok oynamadı. Ben beğeniyorum hocanın da özelliğini. Bilgim yok vallahi sormuş. Hocalar selam sağ olsun. Seneye Süper Lig'de Başakşehir ve Göztepe olmak üzere iki tane yabancı yatırımcılı takım olacak. Başakşehir'in yatırımcısı yabancı değil hala sanırım ama
o City grupla
Göztepe,
olan ilişki
danışmanlık falan diye biliyorum. Sizce bu iki takımın kadro planlamaları nasıl olur ve kısa uzun dönemde şampiyonluk kovalama ihtimalleri olur mu? Göztepe'nin olabilir. Stadyumu falan eliyeti düzgün, yeni. Alan grupta öyle yamuk yumuk bir grup değil ama transferle ilgili şunu söyleyebilirim. Sportif direktörleri yabancı bir adamdı. Şey dedi öyle yani çok fazla transfer yapmayacağız dedi. Planımız başka dedi. Yani bu sezon yani yavaş yavaş tırmanacaklar basamakları ki.
Abi onlar Southampton'ı çok kötü yönettiler. Tabii ki aynı kişiler aynı kararları almıyor ama aynı grup diye söylüyorum. Hani herkesin kafada o grup var ve o grup bir şeyler yapacak. Southampton'ı çok çok kötü yönettiler. Bence Southampton'ın düşmesinin bir numaralı sebep onların 1,5 senelik yönetimiydi. Oradan dersler çıkardılarsa, Göztepe'de kullanırlarsa iyi olur. Çünkü oradaki süreç yönetimi çok kötüydü.
Diyelim, devam edelim. Ziyech, Zaha, Tete üçlüsünden ilk 11 kirala sat yapar mısınız diye sormuş. Ziyech, ilk 11, Tete kirala, Zaha sat. Diyelim, devam edelim.
Ben Zaha'yı kiralar, Tete'yi sat. Yani Zaha'yı kulübede tutup Tete'yi satar.
Kulübe yok işte. Ya kiralayacaksın ya satacaksın.
Bu arada kıyıcının kupon Hacı Wright yüzünden gidiyormuş neredeyse de 60 Ipswich.
Şu an Real'in atması lazım abi. Canlı
geliyor
canlı
gibi. Şey keyfi. Geliyor gibi.
Geliyor Bellingham mu? Çok şey ya silik.
Ya bir Arda Güler atmayayım mı ya?
Arda Güler'lik aslında çok ortam var ha.
İki sallanır bir devrilir orta sahadan bir tane koyar o yere ne yaşadığını şaşırtır bu çocuk ya.
Bayern Münih'te bir Brian Zaragoza atsa mesela şu an.
Çıtır çıtır yeriz mesela öyle bu. Hadi be. Neyse iltifat ver benim soru. Heh bu güzel soru. Fatih Hoca'nın durumu ile ilgili birkaç şey söyleyip sorumu soracağım. Takımda 3 tane oyuncu var. Fotis, Tasos, Bernard. Bernard da gidiyor. Fotis ayrılacak. Soru nerede? Heh. Taraftar Ivan nedeniyle hocanı benimseyemedi. Hoca hayatında ilk kez böyle tepki gördüm dedi. Ayek ve Falk oturmuş kadrolar. Olympiakos'ta birkaç takviyeyle daha iyi olur. Hoca başarılı olur mu? Kupayı alıp sene sonu ayrılmalı mı? Benim burada genel hayatın her alanı ile ilgili düşüncem sabit. Bazı isimler fazla olduğu yerlere gidebilir. Atıyorum. Ben mesela şu an 60 kişilik bir ajansı yönetiyorum. Bir gün kafam eser 5 kişilik bir ajansa gidebilirim. Bu benim hakikaten bir yönetici olarak klasman düşmem manasına gelir. Ben buraya gittiğim zaman oranın vasatına uyarsam yani orada estirmezsem ben oranın adamıymışım. Zaten benim kalibrem orasıymış gibi gözüküyor. Panathinaikos'un stadı, kulübün hali, tavrı bana hocanın hemen ayrılması gereken bir yermiş gibi geliyor. Yani hemen hayatından çıkarması gereken bir yermiş gibi geliyor. Hoca çalışmak istedi mi Panathinaikos'tan iyisi denk gelir. Ne stadın stat, yani Ergin Ataman'ın gittiği Panathinaikos'la Fatih Terim'in gittiği Panathinaikos bir değil. O yüzden de ben olabildiğince hızlı ayrılması gerektiğini düşünüyorum hocanın.
Taraftar şey benimseyememiş mi abi? Öyle bir şey mi söylemiş arkadaş?
O kıyıcı hoca daha iyi bilir.
Abi şey taraftarın bir kısmı Ivan diyor ama Ivan değil problem. Alafuzos diyen de var. Hocanın Aris maçını kazanması gerektiğine inanıyorum. Ben de Aris'i mutlaka yenmeliydi. Yani evet AYK'nin telafisi var ama Aris'in telafisi yok. Bir puana inecekti fark. Ama bu sezon herhalde o da artık sonuna kadar kovalayacağız. Minvalinde bir şeyler konuşuyor ama onun da artık ümidi kalmadı. Kupayı alıp seneye şampiyon bir takım yaratmak hususunda çalışmalar yapacağını düşünüyorum. Yani aldığımız haberler de o yönde. Ve fakat Bernard'ı tutmaları lazım. Yani eğer Bernard sakatlanmasa, bir kas sakatlığı olmadan sahada olsaydı belki Ayek maçını kaybederdi yine ama Aris maçını kazanırdı. Takım şeye bağımlı yani. Bernard'a bağımlı. Bernard da Güney Amerika'ya dönmek istiyor. Hem yaşı gereği hem ülkesi. Artık orada oynamak istiyor. Biliyorsunuz o tür oyuncular 32'den sonra genelde Güney Amerika'da Brezilya Serie A'da oynamak hevesindeler. Maaş yükü olarak da Brezilya onları karşılıyor isteklerine.
Ama seneyi tabii Antalya Spor'da görürüz abi. Asla ha. Güvenmediğim adam tipidir.
Aynen ama öyle bir form tutmuştuk abi. Bakasetas'tan falan daha etkinde.
Tabii, 4-1-4-1 mi oynuyor abi?
4-1-4-1 oynuyor abi. 4-2-3-1 oynuyor aslında son dönemde de. Cerin diye bir oyuncu var. Slovenyalı. Onunla beraber bazen Arao, bazen Kotsiras, bazen de yanına başka bir oyuncu ekliyorlar. Ama Bernard'ın solları kullandığı oluyor mesela 4-2-3-1 oynattığında da. Ya Fatih Hoca, Koray'ın dediği gibi yani Panathinaikos biraz böyle artık Türkiye'deki gündemden uzaklaşma, nefes alma amaçlı gitti. Yine de burada bu defa şey hatasını yapmamalı abi hani. Bir kupa kazanmalı, ondan sonra istifaya basmalı. Hep dedik ki burada Fiorentina'da Coppa Italia'yı almalıydı. Ondan sonra Türkiye'deki kariyeri yeniden çok daha iyi başlardı. Daha iyi devam ederdi belki. Hani ikinci Fatih Terim dönemi yaşanmazdı. İtalya'da devam ederdi menajerlik işlerine. Belki de oradan bir Serie A'dan sonra belki bir Newcastle United yapardı. Euro 2008 sonrası. Ama Fatih Hoca bence kupayı kazandıktan sonra da belki yeni bir yol haritası düşünür mü? Düşünsün isteriz abi. Yani Yunan Ligi öyle hani rekabetçi bir lig. Almeida, Lucescu vesaire bunlar var. Ama hoca için ideal yer hala değil yani. Hocayı mesela bir Bologna'da görmek isterdim şu an. Thiago Motta sonrası veya hani Almanya'da atıyorum Mönchengladbach mesela. Hani Favre gibi. Öyle bir güçlü bir teknik ekip, idarecilik yöntemiyle oralarda görmek isterdik. Yani çok daha bence hocanın kariyer finalinin çok daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum ben de. Panathinaikos hocaya bisiklet küçük geliyor.
Yani lig
Göztepe'mi
kötü.
alayım ya. Göztepe'mi alayım hocam.
Aynı bak bir şey değil mi? Mesela eli yüzü düzgün transfer yapabilecek bir Adana Demir'i Panathinaikos'a tercih ederim.
O Adana Demir harbi. Hadi Göztepe'nin hoca sabit. Bulgar hoca değişmez de.
Fıratcan Yılmaz sormuş. Nuri Hoca sorusunu cevapladık. Podcast reklam yazılarını siz mi yazıyorsunuz? Çok güzeller demiş, sağ olsunlar. Biz yazmıyoruz. Tabii ki ajans yazıyor. Ben de reklamcıyım. Aynı markanın metinlerini yazıyoruz ama bizim podcast için yazmıyor. Oğuz Aydın ve Manay dışında demiş Rahmi Bey. Büyük takımlara gidebileceğini düşündüğünüz oyuncular var mı? Draguş vardı. Trabzon'a gitmiş zaten. Salim Manav yazdı. Hiç sektirmez Anadolu'yu. Şey bir de bence Efkan Bekiroğlu Ankara Gücü'yle. Mesela Efkan Bekiroğlu Muçi'den daha çok iş yapardı Beşiktaş'ta.
O gün Demarke Partisi'nde Salim Manav'dan haber geliyor. Yusuf Sarı ve Emre Akbaba yok diye. Özel haber Salim Manav. Türkiye'de ondan sonra hemen hakikaten Anadolu'dan adamın şeyi yok ya, ıskası yok yani. Hemen dolaşıma girdi. Ajans spor, radyo spor bilmem ne.
Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anki İçişleri Bakanı'nın adını bilmiyorum ama harbi istihbaratı Anadolu'dan Salim Hoca kadar iyi değildir.
Aynen.
Benim MİT müsteşarı adayım Salim Manav.
Manay
İçerideki
Beşiktaş olur mu
küçücük.
sizce?
Abi bir şey diyeyim mi? Aha, şimdi Hasan Arat, Burak Elmas gibi başkanlığın evreleri var ya. Hasan Başkan şu an bir süperstardan kazık yeme evresinde. Santrfor'a Manay falan yerine şöyle bir otun yani Hasan Başkan'ın Falcao'su geldi. Öyle diyeyim. O tarz bir oyuncu gelir bence.
Marko Arnautovic.
O tarz. Oy. Bizim tribünün adamı reis. Falan böyle. Arkadaşlar o tarz
Eriksen'in bir
bir
Türkiye'si var ya. Eriksen'in zamanı
evet.
geldi.
Katılıyorum. Hocalar demiş, Onuachi, Southampton, Trabzon, Göztepe üçgeninden hangisinde kalır ve siz nerede görmek isterdiniz? Bu kulüplerin bir ilişkisi Trabzon'la da mı var?
Yok, orada ya kiralık olarak.
He.
Ligde kalsın. Göztepe'ye de olur. Ligde kalsun.
Bir şey değil mi?
O enteresan golleri izlemeye devam edelim.
Göztepe'ye getirirlerse formasını almayana da ağır konuşurum.
Gelecek sezon ligimizin yapı taşlarının bence çok daha değişik olacağını düşünüyorum. Bu sezon hakikaten yabancı sınırından bağımsız biçimde hem başkanlar bıktı, hocalar bıktı, topçular bıktı. Çok rezalet bir sezon oldu. Gündem çok farklıydı. Ama gelecek sezon yani bazı hocalar için artık bir şeyleri gösterme zamanı geliyor. Volkan Demirel, Hatay, evet gönül bağı var. Ama artık yeni bir macera yaşaması lazım. Gideceği yerde Karagümrük'ten sonra Hatay. Tamam artık Hatay'daki misyonu tamamladın. İyi bir çalışması lazım. Burak Yılmaz Kayseri'yle devam ederse bir şey ispatlamak zorunda. Emre Belezoğlu tamam Ankaragücü bir sürü sıkıntı oldu. Bu sene işte o hakeme saldırı maldırı, saha cezaları, para cezası. Onun artık bir yeniden Ankaragücü'yle masaya oturup biz ne yapacağız, proje nedir falan konuşması lazım. Abdullah Avcı evet comeback güzel ama bu takım seneye yeniden kurulacak. Şampiyon yapması lazım. Şampiyon yapmazsa hatta işler kötü giderse Fatih Tekke Alanya ile ben geliyorum diyor. Hatta seni oynattığımdan çok daha başka bir şey oynatıyorum
En
diyor.
yukarıda.
Penaltı değil mi abi?
Verdi.
Penaltı. Evet Real
Kim
Madrid
atıyor?
penaltı. Yok değil.
Yes. Ben de şu an Rudiger Lunin'e döndü öyle diyeyim sana.
Eyüpspor'la ilgili Manuel Lanzini, Diego Costa bir sürü haberler çıktı abi. Çok cıvı cıvılı olacak bir de bu arada Eyüp.
Evet. Bu arada senin dediğine şöyle bir destek atayım. Kulüpler beklediğinden 100 milyon euroya yakın daha fazla bir yayın ihalesi oldu.
Evet. Evet.
Yani gördüğüm en net penaltı. 36
Hakimi
yaşındayım daha net penaltı görmedim.
Davinson transferi iptal. Napoli Kimmich'i geri alır yarı fiyatına.
Galatasaray Nelson'u bence satacak bu arada abi. Nelson kalmaz bence seneye.
Bana da öyle geliyor. Diyelim devam edelim. Birkaç soru kaldı.
Yalnız Kasper Hoeglund Avrupa Şampiyonası'nda da konuşacağız. Kesinlikle ve kesinlikle oyuncuyu en dandik bir San Marino. Cebeli Tarık maçına bile 11 başlatmaya inanılmaz bir şey yani. Oyuncunun milli takımdaki morali yerle yeksan olabilir yani. O çok önemli yazın.
Kim oynuyor abi stoperde onların?
Anderson oynuyor abi. Bir de Mitchell'dan falan bir stoper var. O da oynuyor yanılmıyorsam. Ona
Yapacak bir
göre
durum yok.
kendisini terbiyesizlikle suçlayacağım.
Terbiyesizmiş. Uter hoca sormuş. Küme düşme
Bak
Avrupa'sı
Christensen
konuştum.
falan var abi, tamam. Bir şey
He
diyemiyorum.
doğru. Ya Barcelona'da 6 numara
Doğru.
oynadı
Bazen
ya.
üçlü oynatıyor abi. Orada da oynatmıyor ya.
Doğru ya.
Yani
Geçen
işte.
sene Dünya Kupası'nda da kızıyorduk. Westergaard kadar oynar yani.
Aynen. Vinicius at oğlum bunu. 10
Bak
dakikayı biz
işte.
de pro yakarız belki.
Hadi at üstüne 3-2 olsun.
Attı. Attı
Attı.
mı?
Attı
Attı abi.
attı. 3-2. Acayip 3-2 sinerjisi yapıyoruz. Real
Son
Madrid yaptığı için.
soru Leo'dan,
Haftaya bir
onu
şeyimiz var.
konuştuk.
Kutlamamız var 3-2 olursa.
Abilerim tüm soruları bitirdim. Son 10 dakikayı doya döküyle izleyin de isterim. Ekleyeceğiniz bir şey varsa alayım. Yoksa da ben de içeriyim, son 10 dakikayı televizyondan açayım.
Eyvallah
Laptop'ta
abi.
20
Ağzınıza
dakika.
sağlık.
Abi bizim için fark etmez. Biz izliyoruz da sen izle.
Aynen. Kaçıncı
Dediğim
bölüm
gibi
oldu abi bu? 200.
298.
Fenerbahçe maçına 300'e varacak gibi herhalde.
Evet. İlginize, sevginize, geri dönüşlerinize çok teşekkürler. Sorularınız için çok teşekkürler. Haftaya yine bir sürü güzel maçlarla görüşmek üzere. Abilerim ağzınıza sağlık.
Sen sağ ol abi. Dinleyenlere teşekkürler.
Hoşçakalınız.
Görüşürüz.
Hoşçakalın abi.